TVNET'ten iyi akşamlar diliyoruz. Net Bakış'la karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi daimi stüdyo konuklarımız da bizimle birlikte. Nedim Şener, hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba. İki hafta sonra.
Evet, evet. İki hafta. Geçen hafta da.
Bir hafta görmeyince iki hafta sayıyorum Serhat.
Ne güzel, ne güzel. Mete Bey hoş geldiniz.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
İyi akşamlar. Yani
sevdasını bilmiyorum ama bir haftadan beri TV net deyip duruyor.
Şöyle bilmiyorum. Bir gariplik var Ali abi, bunu siz daha iyi yorumlarsınız diye düşünüyorum.
İnsanı yolda tanırım.
Beraberken yani vuslat halindeyken bunu çok hissettirmiyor. Ne zaman ki hasrete dönüşüyor, neredesin Serhat demeye ve TV net demeye başlıyor.
Allah'tan enteresan. Ben TV net
başka acı vermesin. Başka acı vermesin.
Allah'tan TV net seyircilerinin idrakine ve anlayışına güveniyorum. Bu yağdanlık yaklaşımının da seyircilerimiz tarafından.
Bahs etmiyorum.
Seyirciler tarafından doğru
aldığını. Onların takdirine bırakıyorsunuz.
Onların takdirine bırakıyorsunuz.
Peki.
Sanki daha az konuşuyormuş da daha çok söz istiyormuş gibi hareketler yapma burada ya.
Hiç yani. Evet.
Ay sanki ne?
Ay şey mi istiyor acaba? Tek tek programı yapmak istiyor senden. Yok.
Hayır, vallahi zaten onu istediği zaman gerçekleştiriyor sizi falan.
Yok zaten, yok sayıyor.
Ya ekstra bir söz hakkı vermeye ya da süre uzatmaya gerek bırakmıyor.
Bak şöyle, son program dönemden muhabbet oldu ya. Son dakikada konu açıyorum ya, onu ben patronlardan çalıyorum. Çünkü niye o artık Serhat'ın kontrolünde, yani programın 10 saat mesela zaten, 10'da bitti.
Adam da şey zaten.
Mesela hani, saat 10'da bitiyor değil mi?
Buradan sorumlu değil zaten. Buradan sorumlu değil zaten.
22.00'da bitecek. Abi ben şimdi orada bir şey daha atıyorum. Orada bir dakika, iki dakika o patronlardan çalıyoruz. Abi bu da artı değer ya.
Tabii yani, canım. Bu arada emekçi hakkı. İzmir'de süt dökmüş kedi gibiydi. Yani hiç öyle yırtıcı bir yaklaşım biçim yok mu Nedim Bey'in? Değil mi İzmir'deki?
Bunu da sizin programa katılamayışınız ve çekememezliğine bağlıyor.
Evet, bizim kıskanmanızı da kabul etmiyor.
İzmir'e gelemeyişinize bağlıyor.
Söylemeliyim.
Ve programa başlangıç yapıyorum. Efendim, tabii ki siyaset konuşacağız. Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. Partilerde, meydanlarda hareketlilik her geçen gün artıyor ama dün akşam oynanan bir futbol karşılaşması Süper Lig'de Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında hem maç esnasında ama özellikle de karşılaşma bittikten sonra yaşananlar skandal düzeyindeydi. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı, onlar taraftarlara karşılık verdi. Ve aslında Riyad'da yaşadığımız o skandal, hakemin Ankara Gücü maçında dövülmesi, artık biz futbol sadece futbol değildir bölümünü başkaca konuşmaya başladık denebilir. Aslında bu sezon futbol her yönüyle, her açıdan hakemleriyle, federasyonuyla, taraftarıyla, takımlara gönül verenleriyle rahatsız edici. Kimse bu ligden, yaşananlardan memnun değil. Taraftarlar da öyle, yöneticiler de öyle, futbolcular da öyle. Dolayısıyla dün oynanan karşılaşmada futbola dair bütün o alışılagelmiş pazar akşamlarının vazgeçilmez programlarında hiçbir şey konuşulamadı. Yani pozisyonlar, işte hangi takım daha baskın oynadı, goller nasıl gerçekleşti, kim hata yaptı falan gibi futbolun sahanın içinde olması gereken hiçbir konu masaya yatırılamadı. Çünkü stadyum savaş alanına dönmüş vaziyetteydi. Etkileri halen devam ediyor. Fenerbahçe cephesinde akşam saatlerinde yaşanan birkaç gelişme vardı. Onları paylaşayım. Başkan Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti. Önümüzdeki hafta ya da iki hafta sonra zannediyorum olağanüstü genel kurul çağrısında bulunuldu. Takımı ligden çekme de dahil olmak üzere birçok konu görüşülecek şeklinde. Başlamadan isterseniz biz işin uzmanına bir soralım bu konuyu. Herkes kendi cephesinden değerlendiriyor. Haklı haksız mevzuna geliyor. Hadise kim haklı kim haksız mevzuna geliyor. Hukuk ne diyor? Spor hukuku ne diyor? Burada sahaya girme, futbolcuların nefsi müdafaası konuşuluyor. Tahrik konuşuluyor. Darp ziyadesiyle var zaten. Sayın Avukat Kasım Göçer Skype bağlantıyla karşımızda Net Bakış'ta. Hoş geldiniz Sayın Göçer.
Hoş bulduk. Öncelikle buradaki konuklara iyi akşamlar, iyi yayınlar istiyorum.
Teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için. Şunu sorarak başlayayım. Daha önce bu tip hadiselere rastladık futbol sahalarında. Taraftarın stada girmesi ve sonrasında yaşananlar. Şimdi herkes iki takım cephesiyle bakıyor. Yani Trabzonsporlular işte tahrik vardı. Dolayısıyla işte seyircimiz, taraftarımız bu tahrike kayıtsız kalamazdı. Biz de doğal bir tepki gösterdik diyorlar. Fenerbahçeliler saldırıya uğradıklarını ifade ediyorlar. Şimdi bu taraftarlık kimliğinden sıyrılıp nesnel hukuk değerlendirmesiyle baktığımızda dün akşam biz ne seyrettik, ne yaşandı? Sizin gözünüzle bir dinlemek isteriz aslında.
Vallahi bence iş giderek çığırından çıkıyor. Yani her hafta yeni bir olay, böyle dünya kamuoyu herhalde Türkiye Ligi'ni takip etmeye başlamıştı. Bakalım bu hafta ne olacak diye. Bir de işin kötü tarafı nedir biliyor musunuz? Yani bu olaylara artık sıradanlaştırmaya başladık. Yani sanki normal olaylarmış gibi. İşte hatta eğlenceli davranmaya başladık. Bunlar zevk alıyorlar. Bu konuları tartışmaktan zevk alıyorlar. O tür bir hal oluştu. Mesela düşünün, buradaki konuklar da var. Çoluğunuz çocuğunuz var. Siz futbol maçına çoluğunuzu çocuğunuzu Türkiye'de gönül rahatlığıyla gönderebilir misiniz? Soruyu ben size böyle sorayım. Ya ben şahsen ya tek başıma çoluğum çocuğumu tek başına maça gitmesine izin vermem. Yani iş o vaziyette gelmeye başladı ve hiç kimse olaya tarafsız bir gözle bakmıyor. Herkes kulüplerinin penceresinden ve perspektifinden değerlendiriyor. Bu olayların hiçbiri normal olaylar değil. Yani sert tedbirler alınması lazım. Belki bu olaylar çok daha farklı yerlere gidecek. Biliyorsunuz yani şampiyonluk yarışı kıyasıya bir şekilde gidiyor ve ligin son haftalarına doğru Galatasaray, Fenerbahçe var. Belki şampiyonluk yarışının çözüleceği bir düğün maçı bu. Ve şu olayları görünce ben o maçı tahayyül edemiyorum. Yani her şey, her an her şey olabilir. Hani Allah korusun. Ya bir heysel faciası mı yaşanmalı veya buna benzer bir facia mı yaşanmalı ki Türk futbolunda ciddi tedbirler alınsın? Ha, yasal hükümler var. Şimdi birazdan onu konuşuruz. Yani bununla alakalı. Ama yasal hükümlerinden çok uygulamaya ilişkin bir takım sıkıntılar söz konusu. Yani ben buradaki cezaların caydırıcı bir şekilde uygulanmadığını düşünüyorum. Şimdi bu futbolda şiddet meselesi dünya kamuoyundan nereden geldi? İşte hepimizin hatırlayabildiği yeşil yetenlerin heysel faciası var. İşte 29 Mayıs 1985 tarihinde Liverpool'la Juventus takımları arasında o dönem Avrupa Şampiyonlar, Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde maç öncesinde tribün olayları çıkıyor ve 39 kişi hayatını kaybediyor. Burası İngiliz futbolu açısından bir dönüm noktası oluyor. Yani bu vakte kadar işte İngilizlerin boyganları, işte sahaya müdahaleleri, olayları çok meşhur. O dönem işte başbakan olan Margaret Thatcher diyor ki artık ben burada bir şu nokta koyuyorum. Hatta UEFA diyor ki 3 yıl Liverpool'a ceza vermeyi öneriyor. Fakat Thatcher diyor ki hayır, burada İngilizler suçlu. Hani sözün meclisten dışarı. Diyor ki bizim hayvanları terbiye edebilmemiz için daha ağır cezalara ihtiyaç var diyor ve 5 yıl tüm İngiliz kulüplerinin Avrupa kupalarına katılmasını yasaklıyor. Yani burada talep kimden geliyor? İngiltere Başbakanı'ndan geliyor. Ve 1985 ile 90 yılları arasında İngiliz kulüplerinin hiçbiri Avrupa kupalarına katılamıyor. Üstelik UEFA'nın vermeyi düşündüğü 3 yıllık cezayı az buluyor. Ve bu ceza 5 yıla çıkarılması talep ediliyor. Ve kendi taraftarları ve hooliganları için biraz önce sarf etmiş olduğum ifadeyi, meşhur ifadeyi kullanıyor. Sonra işte yasal düzenlemeler üst üste geliyor. Yine bir 4 yıl sonra Sheffield'da yine benzer olaylar oluyor. Ama sıkı, net tedbirler uygulanarak İngilizler, belki hooliganlıklarıyla meşhur olan İngilizler bir noktadan sonra zapt ediliyor ve statlara bir düzen geliyor. Ve statlarda dolu. Herkes güvenlik içerisinde statlara gidebiliyor, maçını izleyebiliyor. Yani artık bir gladyatör savaşı gibi değil de futbol maçına bir tiyatro gibi izleme becerisine ve seviyesine ulaşmış oluyorlar. Bizde maalesef bu böyle değil. Yani bizim taraftarımız kulübüyle ölüyor, kulübüyle kalkıyor. Müthiş derecede fanatik. Yani şimdi maç sonunda sadece Trabzonspor'a has bir durum değil. Bu Türkiye'de çeşitli kulüplerde de oluyor. Çeşitli maçlarda da oluyor. Şu an sahaya girme olaylarını sıralasak hemen hemen her gün bir sabıkası çıkacaktır. Yine daha önce yaralananlar olmuştu İzmir'de, bir İzmir derbisinde. Yani bunlar Türkiye'de oluyor. Fakat Burada bence yaklaşımın biraz daha net olması lazım. Yasal düzenlemeler var ama mesela önümüz seçim. Şöyle düşünülmesin. İşte Trabzonspor efendim seçim ama yani işte Trabzon'u da karşımızda almayalım, geçiştirelim. Şimdi bu sefer referans oluşturuyoruz. Şimdi Trabzonspor'a burada düşük bir ceza verdiğinde yarın X bir kulübü aynı eylemi gerçekleştiriyor. O da diyor ki ya bak biraz önce sen işte 3 maç vermiştin, bana da 3 maçtan fazla veremez. Şimdi bir kere şurayı bir netleştirelim. Türkiye'de sahaya girme, saldırma vesaire tür olayların önüne geçeceksek cezaların ağır olması lazım. Yani statta hakem dövüldü. Ya 3-5 maçla geçiştirildi. Yine burada oyunculara saldırılıyor. Tabii oyuncuların da karşı kendilerini koruma veya işte o öfkeyle sinirle taraftara vurma saldırması gibi durumlar var. Şimdi burada caydırıcı bir ceza olmazsa ne olacak sonrasında? Yine referans olacak. Diyecek ki ölçü olacak. İşte hukukta teamül oluşturacak. Bu ufak cezalarla bunun bir sonu yok ki artık. Yani sürekli bütün taraftarlar adeta maça girmeye, oyuna müdahale etmeye
Sayın Göçer,
teşvik
cezalar ya yani mevzuatta yer aldığı şekliyle uygulandığında meseleler büyük ölçüde çözülüyor mu? Yoksa uygulamada sıkıntı olduğu için mi biz bu olaylarla karşılaşıyoruz? Spora dair yasal düzenlemelerin kökten mi değişmesi lazım? Yeterli mi değil?
Sanki biraz daha ağırlaşması gerekiyor. Demeçler dahil olmak üzere. Demeçleri dahil olmak üzere. Ve mesela sürekli gelen bir açıklama da benim var. Mesela Galatasaray Fenerbahçe bu şampiyonluğu oynuyor. Her iki tarafta hakemlerin kendi takımlarını aleyhine karar verdiğini, diğer takımı kolladığını, diğer takımı şampiyon yapmak istediğini iddia ediyorlar. Şimdi burada temel soru şu. Kulüplerimiz gerçekten adil bir yönetim kulüp başkanlarımız. Yoksa hakemleri kamuoyunda etkileyerek bir sonraki maçta kendi lehlerine takdir haklarının kullanılmasını mı istiyor? Bence ikinci seçenek. Yani hiç kimse adil bir yönetim istemiyor. Herkes bunu bir usul ve yöntem olarak benimsemiş. Ha burada mevzuata bakarsak hani ikili bir yaklaşım var. İşte profesyonel futbol disiplin talimatı var. Federasyonun olduğu cezalar. Bir de 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. Şimdi kanunda buradaki hükümleri şöyle kabaca bir ele alalım. Sizce yeterli mi değil mi? Konuklarımız bunun analizini yapsın. Şimdi müsabaka alanına girdiniz. Maç izlemeye geldiniz ve izinsiz bir şekilde müsabaka alanına girdiniz. Bir yıla kadar hapis diyor. Yani burada tabii erteleme gidiyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şudur. Bu, yani cezaevine muhtemelen girmeyecek. Yine sahaya girdiniz. Müsabaka seyir ve etkilediniz diyelim. Burada bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Yine hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmesi gibi durumlar var. Veya içeri girdiniz. Bir oyuncuya fiziki müdahalede bulundunuz, vurdunuz. Yaralama fiili gerçek. Ceza kanunu anlamında. Bu özel bir durum burada. O müsabakası içerisinde sahaya girerek bu gerçekleştirdiğiniz takdirde cezası 1/2 oranında artırılmış oluyor. Mesela akşamki maçta benim çeken taraftarın bir tanesi yüzünü saklamıştı. Da yine o 1 yıldan 3 yıl asgari adli 1 yıl düşmüşse %50 oranında yer oranında cezanın artırılmasını gerektiriyorlar bireysel olarak.
Peki,
Sonra buna ilişkin
Kasım Bey, özür dilerim. Bir ara vermek durumundayım. O araya gideyim, devam edeceğiz. Daha da somutlaştırarak aslında dünkü maçtan hareketle, yaşananlardan hareketle. İzninizle bir ara vereyim, sonrasında devam edeceğiz yayına. Yeniden birlikteyiz, net bakıştasınız. Dün yaşanan olayları, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayları konuşuyoruz. Konuklarımızın dışında bir de görüşüne ve bilgisine, değerlendirmesine başvurduğumuz avukat Kasım Göçer bizimle birlikte. Araya gitmeden önce o olayları, taraftarın sahaya inişini, bunun yasal olarak suç teşkil ettiğini ve hükmünün ne olduğunu söylüyordunuz. Burada en çok tartışmaya sebep olan ve halen sosyal medyada konuşulan, sizin de ifade ettiğiniz, benim de girişte altını çizdiğim, kendi kulüpleri zaviyesinden bakıldığında olaya çok da bir yere varamayacağımız aşikar. Herkes kendi tarafından baktığında. Şimdi spesifikleştirelim Kasım Bey. Bir taraftar yüzü maskeli, kimliği belirlenemeyecek şekilde vesaire. Onlar tespit edildi zannediyorum ama girdi. Futbolcunun üzerine işte kesici delici bir alet olduğu söyleniyor. Daha sonra yalanlandı. Hepsi iddia, ortaya çıkacak. Gözaltılar da var. Futbolcunun üzerine yürüdü ve o da kendini savunmak için meşru müdafaa, nefsi müdafaa dediğimiz şekilde ona karşılık verdi ve onu darp etti. Şimdi taraftarla ilgili hükmü az önce söylediniz. Sahaya inmeyle ilgili. Futbolcunun burada bir kabahati var mı?
Ya şimdi bunu
futbolcu bir görüşe göre çünkü hiçbir şekilde taraftara dokunamaz deniyor. Ne yaparsa yapsın karşı taraf. Böyle bir şey var mı?
Futbol disiplin talimatındaki kavga hükümleri var. Yani taraftarda ne var? Yani kiminle kavga ettiğin önemli değil. Taraftar da olabilir, futbolcu da olabilir. Yani burada kavga olarak tanımlanan hükümler var. Zannediyorsam orada 3 ila 5 maç arasında cezadan bahsediliyor. Tabii bu futbol müsabaka sahasının içerisindeki olayla alakalı bir ceza durumu. Ceza kanunu anlamında bir yaralama fiili varsa, biraz önce bahsetmiş olduğum hükümler çerçevesinde işte basit yaralama, nitelikli yaralama, silahlı olursa, silahtan sayılan cisim olursa farklı bir tür değerlendirme yapılabilir. Ancak mevcut durumda bireysel cezaların ben şahsen çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Türk futbolunun gidişatını bakacak olursak bilmiyorum. Hani cezaları kaba taslak ben size söyleyeyim. Sizce yeterli.
İngiltere'de veya diğer ülkelerde ceza...
Biraz yüksek sesli.
Şey hocam şeyi sorsam demden örnek verdiğiniz İngiltere başta olmak üzere Avrupa veya dünyanın başka ülkelerinde aynı bahsettiğiniz suçların cezaları miktarları farklı mıdır?
Bizdekiyle aynı mıdır?
Bu kadar ayrıntı bakmam daha sert. Mesela şu uygulanıyor mu? Bu gerçekten merak içerisindeyim. Şimdi biraz önce bahsettik ya, anında bir hüküm daha var. Diyor ki böyle bir olaya karıştınız. Bir yıl veya büyük ceza aldınız. Cezaevinde yatmadınız. Açıklamasını geri bırakılması kararı verildi. Karar kesinleştikten sonra bir yıl süreyle sizin maçlara girememeniz bu. Yani pasolik uygulamasındaki temel maksat da sanırım buydu. Yani oraya banlıca sizi içine almayacak. Bunun dışında siz gidip polis merkezine maça karşılaşma başlamadan bir saat önceydi galiba. İçerisinde ben buradayım maça gittim diye beyanda bulunmak durumundasınız. Eğer böyle bir beyanda bulunmazsanız bunun karşılığında bir para cezası var. Mesela burada sahaya giren arkadaşlar bir yıllık süreçte ceza aldıktan sonra polis merkezi tarafından bu hükümlüğü yerine getirecekler mi, getirecekler mi? Burası takip ediliyor mu, değil mi? Yani biraz uygulama bizde var. Yani burası muğlak. Yani biraz açıklığa kavuşturulması lazım. Yasada bir düzenleme yapılmış fakat bunun karşılığı yok. Ama ben şu noktada zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Burada bir organizasyon varsa bu organizasyonu kim yapıyor? Kulüp yapıyor değil mi? Yani bu karşılaşmalar. Sahibi takım sorun. Netice itibariyle. Buranın güvenliğini de o sağlayacak. Donatçısını da o sağlayacak. Ve burada seyircisi oyna ve sahip cezalarından az tutuyor. Yani burada düzenleme yapılacak. 6 ay kapat. Bir sezon kapat. Yani bu şekilde ağır cezalar olsun. Bir daha da hiç kimse sahaya girmeye aklının kenarından geçirmişsin. Hatta birisi sahaya girmeye çalışırsa diğer taraftarla bu kişiyi yakalar tutar. Tabii burada bireysel bir işle toplu bir iş arasında da fark gözetmek lazım. Yani tek kişi içeriye koşturarak girer, yani ona da 6 ay ceza verilsin demiyorum ama özellikle alabalık bir şekilde sahaya giriş söz konusuysa ben buradaki cezaların yani 6 ay, 1 yıl, hani biraz önce dedim ya teacher, 5 yıl tüm İngiliz Kulüpler Ligi yasaklanmış. Yani saha kapatma, seyircisi cezaların çok daha ağır olması gerekiyor. Yani şimdi biz hafif nota hafif nota referansı ve ölçüyü o kadar minimize ettik ki neredeyse hiç ceza bir uyarıyla bakacağız. Yani o hale geldi. Ve bu sefer yani sezon önümüzdeki sezon maçı mı olur? Tabii bu sezonu nasıl bitireceğiz o da ayrı mesele de.
Peki.
Bir açıklama yapılır, deklarasyon mu yapılır? Oradaki talimatlar yeniden düzenlenir. Yani ben şahsen sağ kapatma cezasının çok daha ağır boyutlu uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Kasım Bey son soru. Akşam saatlerinde yaşanan gelişme, Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeme. Daha önce de yaşanmıştı bu tartışma. Şimdi genel bu ligden çekilme olarak duyuruldu ama zannediyorum şöyle Mete Erer, maça çıkmama. Yani
ikisinin arasında çünkü usul
farklılığı var. Usul farklılığı var zannediyorum. Onun da izahını isteyeceğiz sizden. Ligden çekilince ne oluyor? Bir takım ligden çekilme kararı alınca ne oluyor? 2 ya da 3 maça çıkmama kararı alınca ne oluyor? İkisinin arasındaki fark ne?
Tam yine talimatın milleti olarak tekrar bir bakmak lazım ama maça çıkmasan 3 puan alamazsın. Puan silme cezası. Mutlu çekilirsen alt kümeye düşmen gerekir.
Bir alt kümeye midir onun usulü?
Evet, alt düşürülme cezasının uygulanması gerekir. Fakat bu açıklamaları da ben yine biraz iki bir durum. Yani şampiyonluk yarışında kendine avantaj sağlama, etki sağlama, bak çekilirim, ben şunu yaparım, bunu yaparım tarzında. Yani tamam federasyon yeterli kadar konularda otoriter değil ama yani futbol oyunu...
Yani bunu bir boşluktan faydalanma gibi mi görüyorlar demek istiyorsunuz?
Ya etkilemeye çalışıyorlar. Ben şimdi futbol kulüplerini ve şampiyonluk yarışı içerisinde olan kulüpler, küme düşme hattındaki kulüplerin açıklamalarını iyi niyetli bulmuyorum. Yani hepsi kendilerine avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Yani adalet gibi bir şeyleri yok, kasıtları yok. İşte bak bana bu şekilde bir haksızlık yapıldı, ha sahaya çıkmam bir problem olup işte kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ötekisi diyor vay efendim Çanakkale Savaşı'ydı, şöyleydi, böyleydi. Yani bu iş bayağı bir çığırından çıkmış. Bence bu demeçlerin de cezalandırılması lazım. Tamam hakemlerimiz kötü olabilir. Yani ben spor da yorumluyorum. Spor programlarında da yorumculuk yapıyorum. Radyo programları da yapıyorum. Hakemlerimizin çok iyi olduğunu iddia etmiyorum ama ya ben dışarıdan hakem olsam bu ortamda ya gerçekten çelik gibi sinirlere sahip olmam lazım maç yönetebilmem için. Ya en ufak her pozisyon dedik ediliyor. Ha, hakemlerin yetersizlikleri var bunu kabul ediyorum tamam ama ya öyle bir baskı ortamı var ki her hafta yani ya böyle şampiyonluk yarışımı olur. Böyle, peki, yani bu sezon olan ötekiler
Kasım hocam son soru dedim ama süre de daralıyor. Şunu da siz konuyu açtığınız için soracağım. Hakem yönetim yani maçı yönetme diyelim orayı konuşamadık hiç olaylar yüzünden. Maçı yönetmeyle ilgili çok tartışılmadı birkaç pozisyonun dışında. Gole de tesir eden bir pozisyonun olduğu iddia ediliyor. O ortamda yani aşırı su şişesi, bardağı atılması, maçın durmasına vesile olma. Maçı tatil edebilir miydi istese 60. dakikada, 70. dakikada? Etmemesi mi bu olaylara sebebiyet vermiştir? Daha da mı gerilmiştir ortam?
Oluşacak ortamı bir düşün. Siz edebilir misiniz hakem olsanız?
Ha baskı olarak söylüyorsunuz. Yani, üzerindeki baskı olarak söylüyorsunuz.
Baskı olarak yani çok zor. Bu ortamda yani maç yönetmek de zor. Çünkü her hafta demeç, her hafta demeç. Yani üstelik demeçlerin boyutu da giderek artıyor. Ve şu an yani bu taraftarlar bir bakıma yöneticiler tarafından da tahrik ediyor. Yani taraftar Türkiye'de ortada yöneticilerin yapmış olduğu nasıl diyeyim böyle birazcık ayarını kaçırdıkları açıklamalar belki yarın taraftarları pek çok olumsuz eyleme yöneltebilir. Yani burada kuralların birazcık daha netleştirilmesi, daha sertleştirilmesi gerekiyor. Yani hakem boyutu farklı mı? Yani orada
kesinlikle,
DFF kendi hakemlerine de kendi orada hatalı maç yöneten hakeme belli sayıda maç vermeyecek. Yani kendi iç dinamiğini sağlaması gerekiyor. Fakat bizim kulüplerimizin adalet istediklerine pek ihtimal vermiyor. Her hafta hakemi etkileyim de takdir hakkında bir sonraki maçta benim yayını kullansın. Yani bence kasıtlı hareket ediyor. Kulüplerim tamam.
Peki. Peki Kazım Bey çok teşekkür ediyoruz. Netbek Kış'a katıldığınız ve bu gündemdeki olayla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Mete Erer, biz aslında futbolda şiddeti bugün konuşmuyoruz. Ama gerek Kasım Bey'in söylediği, gerekse de bugüne kadar o olaylardan çıkarmamız gereken sonuçları iyi mütalaa etmediğimiz ve tedbir almadığımız için her seferinde üzerine koyarak yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Hadi Riyad'daki biraz daha belki organizasyonel bir takım... beceri mahrumiyeti, yoksunluğu ile ilişkilendirilebilir ama burada direkt saha içine yansımış bir şiddet var. Trabzonsporlu kendi cephesinden yorumluyor ve şunu söyleyebiliyor mesela, benim sahamda, orta sahamda galibiyet sevinci yaşayamazsın diyor. Fenerbahçeli bunu İşte bir dakika, iki dakika gerçekleştirecektim. Sonra soyunma odasına dönecektim ki ilk yarıdaki maçta siz Kadıköy'de aynısını yaptınız diyerek karşılık veriyor. Zaten bunları çok konuşmaya gerek kalmadan sahanın karışması ve sonrasında yaşananları biz konuşuyoruz şu an. Ne oluyor tam olarak? Yani burada bir provokasyon, güvenlik zafiyeti, göz yumma gibi şeyleri de konuşmalı mıyız?
Şimdi şöyle söyleyelim. Siz buradan başlatıyorsunuz olayı. Ben biraz daha geriden alacağım. Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı, ben de kendimi içine katarak söylüyorum. Bir konuda kızgınız ve bu kızgınlığı adalet duygusunun yerine gelmemesinden de çok da fazlası üzgünüz. Sebeplerden bir tanesi 3 Temmuz sürecinde yaşanan süreçtir. O sürecin hala adli kısmı...
Aydınlatılamaması.
Hayır. Aydınlatıldı. Adli kısmı aydınlatıldı. Yani o süreci yapanlar ceza aldı. Bununla ilgili süreçler götürüldü. Ama o zaman Futbol Federasyonu'nun aldığı süreçte Fenerbahçe'ye kaybettirilen maddi kayıpların hiçbiri mesela karşılanmadı. O süreçte yapılanlar, çizilenler de yapılmadı. Bir türlü yerine konmadı. Arkasından ondan önce hatırlar mısınız bilmiyorum.
İşte aydınlatılmasız bir işe yaramadı.
İşte yani. Hayır. Ya, tamam, bitmedi ki çünkü süreç bitmedi. Yani oradaki süreç orada kaldı. Arkasından Fenerbahçe otobüsünün koşullanması. Ve şimdi biz bunu Fenerbahçe otobüsünün koşullanması diye geçiyoruz ama ben o dönemde Fenerbahçe otobüsü koşullandıktan sonra bütün hani kayıtları inceleyip o zaman da televizyonda yorum yaptığım için söylüyorum. Hiç de öyle sıradan bir olay değildi o. Yani bir araştırılsa yani hani olayın bütün taraflarını koyduğunuzda insanlar şöyle sanıyor. İşte hani arabaya sanki birileri taş atmışlar gibi. Öyle değerlendiriyor değil mi? Yok, içinde güvenlik tedbirlerinin alınmamasından başlayan süreçler var. Gerginlik olmasına rağmen gidilmeyen araç devirleri yok.
Şoföre ateş edilmiş bir de ya.
Daha başka bir şey. Arabaya tam ateş edilen yer tam virajda ve direkt şoföre ateş ediliyor. Yani arabanın kontrolünü kaybedip araba şeyden çıkmasını istiyorlar. Tabii, hani tabii. Yoldan çıkıp şarambol onu hepsinin ölmesini istiyorlar.
Ölüme sebebiyet vermek. Ya.
Ve o kadar profesyonel bir atış ki. Av tüfeğiyle atış edildi dendi o. İki mermi arasında, yani iki atış arasındaki boşluk nerede hiç yok. Yani siz 80-90 kilometrelik hızla giden bir arabaya av tüfeğiyle atış edeceksiniz. Bunun için çok profesyonel olmak lazım. Çok profesyonel olmak lazım. Ve onu şoför mahalline yakın bir yerde vuracaksınız. Şimdi atan adam iyi nişancıymış. Doğru adamı seçmişler. Yani birisinin kızgınlıkla falan değil. Yer tam suikast.
Münferit değil yani.
Münferit değil. Yapılan yer tam incelenmiş, seçilmiş. Teknik yapılmış bir yer. Ben sana şunu söyleyeyim. Ne oldu? Mesela bu olay ne oldu? Bu olayın sonucu ne oldu Türkiye'de? Yani biz bunu sıradan olay olarak geçtik. Yani adli vaka gibi geçtik gittik. Düşünün o dönemde tam da gerginliğin arttığı bu hikayelerin olduğu dönemde böyle bir olay yaşansaydı Türkiye'de. Yani Allah göstermesin o kurşunlar isabet ettiyse ve araba devrilseydi. Ve Fenerbahçeli futbolculardan ciddi bir miktarı hayatını kaybetseydi. Antrenörler, muantrenörler, yöneticiler. Ne olurdu Türkiye'de? Hangi süreci konuşuyoruz farkında mısınız? 15 Temmuz'a giden süreci konuşuyoruz. Hiç. Vaka duruyor orada hala. Vaka duruyor. Bakın bazı olaylar vardır ki olayları çözmediğinizde ondan sonraki gelen yerlerde adalet duygunuzu kaybetmeye başlarsınız. Kaybetmeye başlarsınız. Bunu Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Bunu isterse Fenerbahçe'nin yerine Galatasaray'da olsa da aynı şeyi söylerdim. Beşiktaş'ta olsa, Trabzon'da olsa aynı şeyi. Ben profesyonel sporculuk yaptım. Ben sporun sahada kazanılması taraftarıyım. Şimdi sevgili demin bize bilgi veren arkadaşımız.
Kasım Bey.
Tabii Kasım Bey bizden yaşça biraz küçük anladığım kadarıyla. Ali abi de hatırlar. Bizim dönemimizde onun benzeri olayların tamamı Türkiye'de yaşandı zaten. Yani bizde o kadar dahi olmasa ama ona benzer sayıda insanlar hayatlarını kaybetti spor maçı.
İngiltere'dekini diyorsun.
Evet, Hansel şey dedi ya değil mi?
Bir evet, evet, evet.
Ondan sonra ondan daha büyük olaylar oldu Türkiye'de. Çok daha fazla insan kaybetti. Hayatını kaybetti. Birçok insan maçlara giderken bıçaklandığını ben çok iyi biliyorum. Öldürüldüğünü biliyorum. Yani maçlara şeylerle gidildiğini falan da biliyorum yani. Ne derler ona?
Palalarla.
Bir tek palalarla, malalarla, döner bıçaklarla gidildiğini ben biliyorum yani. Bu dönemde biz de büyüdük. O zaman mevzu neydi biliyor musunuz? Maçın kavgası dışarıdaydı. maçın kavgası dışarıdaydı. Son dönemde farkındaysanız maçın kavgası stadın içine girdi. Stadın dışında şeyi sağladık, asayişi sağladık. Bu sefer stadın içine sağlamaya başladık. Hatta stadın içine de sağlamaya başladık. Nerede sağlamaya başladık biliyor musunuz? Yeşil sahada sağlayamıyoruz. Niye yeşil sahada sağlayamıyoruz? Adalet duygusu denen tabir kaçırıldığında yerine konması çok zordur. Şimdi orada 11'er kişi iki tane takım maç yapıyorlar. Bu maçın sonunda birisi kazanacak. Ve buna hakemlik eden de birisi var. Onun 3 tane yardımcısı var. Bir tane de yanında var. Bir de üstüne üstlük var diye bir yer var. Bunların her biri de şeyi sağlamaya çalışıyor. Adaleti sağlamaya çalışıyor. Yani 11'e 11'e oynayan iki takımın adil bir şekilde futbol oynayıp birisinin sonucu etkilemesine yarayacak bir hata yapılmamasına uğraşıyorlar. Bana söyler misiniz? Biz bir yıldan beri biz neyi konuşuyoruz? Her gün anlattığım hikaye duyuyor musunuz? Dikkat edin, krizler üstüne üstüne gitmeye başladı. Üste üste gitmeye başladı. Arka arkasına gidiyor. Ben size söyleyeyim. Türkiye'deki şimdi bu pozisyonun yerinde, bak bu pozisyonun yerinde, şu anlattığım hikayenin yerinde, mesela bir İçişleri Bakanı olsaydı, Türkiye'de adli vakaların arttığı bir yerde, adli olayların arttığı bir yerde, yönetimsel hataların yaptığı bir yerde, bunun bedelini kim öderdi Türkiye'de? Yani herhangi bir yerde. Kim öderdi? İçişleri Bakanı, oranın emniyet müdürü, arkasından hükümet, eğer sonuçlar kötü gidiyorsa bir şey ödersiniz değil mi? Bana söyler misiniz ya, Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık bir seneye yakından beri yaşanan bütün olaylarda en çok eleştirilen, bütün kulüplerde en çok eleştirilen kimdi? Türkiye Futbol Federasyonu. Bana söyler misiniz? Hiç kimsenin güveni kalmadığı bir futbol federasyonundan biz bu sorunla doğru çözmesini bekliyoruz. Bana söyler misiniz? İster doğru ister yanlış karar versin. Bak, ister doğru ister yanlış karar versin. Bu teraziye güvenecek mi insanlar? Bu terazinin aldığı karara güvenecekler mi? Hadi soruyorum ben size. Ya Türkiye'deki insanlara soruyorum. Teraziye güvenmezseniz terazinin tarttığı şeye nasıl güveneceksiniz?
Ne karar alırsa alsın.
Ne alırsa alsın bak. Doğru da karar alsın. Yanlış da karar alsın. Arkadaş, insanların teraziye güveni kalmadı ki. Bunu baştan söyledik. Dedik ki ya bakın, yapmayın etmeyin. Ya güven tazeleyin ya da değiştirin. Gidişatınız iyi bir yere gitmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Ya düşünün ya. Türkiye'deki futbol takımlarının aldıkları para İngiltere'deki küme düşen takımın aldığı para kadar ya. İngiltere'deki küme düşen takım senenin sonunda aldığı para bizim bir senede birincilikte, Süper Lig'de oynayan takımların toplamına verdiğimiz para kadar ya. Bu üzmüyor mu Türkiye'nin şeyini? Yani burada Fenerbahçe'nin olmuş olması, Galatasaray'ın olmuş, şampiyon olması önemli değil. Ligin marka değerine bakar mısınız? Ligin marka değerini bırak. Siz futbol seyrediyor musunuz ya? Futbol seyrederken gerçekten seyredebiliyor musunuz? Ben çok uzun zamandan beri futbol seyredemiyorum ya. Seyredemiyorum, ciddi söylüyorum, seyredemiyorum ya. Bunun takım tutmamla alakası yok. Takım tutmamla alakası yok. Seyredemiyorum. Yani şimdi bu olaydan şeyi değerlendirelim. Trabzon'da olay çıktı. Fenerbahçeli olay çıktı. Buradan da yorumlayabilirsiniz. Başka takımın işine de gelir. Buradan da yorumlarsınız. Öbür takımın işine gelir. Oradan da yorumlayabilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim ki sorun İstanbul şeyde Trabzon'la Fenerbahçe arasında gerçekleşmedi ki. Her hafta başka bir yerde başka bir şey gerçekleşiyor. Hakemin burnu kırıldı. Sahadan çekildi. Tamam. Her hafta bir sahada bir olay var. Tartışmalı kararlar var. Bana söylesenize, hani ben en son olayımı değerlendireyim. Yoksa bir senenin muhasebesine mi bakayım arkadaş? Ben bir senenin muhasebesine bakıyorum ya. Gidişatında iyi olmadığını görüyorum. Yarın sabahleyin Allah göstermesin daha üzücü bir olay olduğunda ne diyeceğiz? Buna şeyi de katarsınız. Suudi Arabistan'daki yaşanan kupa finali krizi de katarsınız. Katın hepsini yani.
Ne oldu zaten? Ondan sonra da ne oldu?
Ne oldu? Bana söylesenize.
Unuttuk geçtik yani.
Hep beraber yarın sabahleyin burada cezalar alınacak, alınmayacak. Ama bir dahaki sene, ondan sonraki sene bir daha birileri gelmeye çalıştığında 100 milyon dolar satarsınız bütün Süper Lig'in şeyini, haklarını. 100 milyon dolar satarsınız. 100 milyon dolar sattığınızda dünyanın en iyi oyuncularını getiremezsiniz. Avrupa'daki şeyiniz, puanınız düşmeye başlar. Tamam. Aşağı düştüğünüz için daha çok kupalara katılamazsınız. Kupalara katılamadığınız için Türkiye'deki seviye aşağı inmeye başlar. Türkiye'deki seviye aşağı inmeye başladığınızda futbol kalitiniz düşer. Futbol kaliteniz düşünce de gider en sonunda milli takımınızda sıradan bir takım haline dönmeye başlar. Bakın bir tane şeyden başladım değil mi?
Ben nereye geldim?
Buraya gelir sonuç, sana oraya gidiyoruz. Hep beraber oraya gidiyoruz. Cümbür cemaat gidiyoruz yani. Yani şey mi bu? Yani A takımın şampiyon oldu. Ya A takımın şampiyon olması önemli değil ki. Benim için önemli olan sizin liginiz şampiyon mu? Sizin liginizin şampiyonu diğer ülkelerde önemseniyor mu? Sizin liginiz önemseniyor mu? Beni ilgilendiren o.
İtibar.
Ya ben oturup İngiltere ligini niye seyrediyorum arkadaş? Ben İngiltere ligini niye seyrediyorum ya? Benim ligim varken İngiltere ligini niye seyrediyorum?
Keyif aldığın için.
Keyif aldığım için.
Oynanan futbolu.
Ben çünkü sporu seviyorum. Bak sporu seviyorum, futbol değil. Sporu seviyorum. Ben atletizme gece yarısı oturur atletizm seyrederim. Yarışlarını seyrederim yani.
Evet, Ali abinin ne seyrettiğini tahmin bile etmek istemiyorum. Yine yordum sizi bu şeyde. Bir araya daha gideyim.
Yok dönüşte, ben bu konuda görüşümü hemen.
Tabii dönünce hemen.
Ama yok, Türk televizyonlarının en kısa konuşmasını yapacağım.
Ben anlamam bu işten diyorsun.
Hayır, Mete'ye katılıyorum. Teşekkür ediyorum.
Peki, ara vakti efendim.
Biz buna alışık değiliz.
O aradan sonra.
Toplum da buna alışık değil.
Bu kadar. Konuya dair Ali Saydam ve Nedim Şener'in görüşlerini geciktirdik. Bilerek ve isteyerek değil, sadece akışımız o şekilde ilerledi. El vermedi ya da bir başka deyişle. Reklama gidelim, sonrasında buradayız. TVNET ekranlarında net bakışa devam ediyoruz efendim. Konumuz, konu başlığımız daha doğrusu, futbolda şiddet. Dün akşam yaşanan, Trabzon'da yaşanan olayların ardından Ali Saydam'a söz vereceğim şimdi. Siz nasıl gördünüz olayları? Fikri takip yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet. Mete Bey biraz daha geriden aldı ama ben özellikle dün akşamı konuşmak istiyorum.
Mete Bey'in geriden almasının sebebi gerici olması değil tabii yani. O yani geri kavramını Mete Bey için lütfen kullanmayın yani.
Şöyle bunu aslında bütün futbolculara, bütün taraftarlara sorduğunuzda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben girişte biraz bahsettim ondan. Açmak istiyorum bunu müsaadenizle. Herkes rahatsız. Yani ligin ortasında herhangi bir Anadolu takımının taraftarına da sorsanız bu böyle. Şampiyonluğa oynayan, işte Galatasaray ve Fenerbahçe'den bahsediyoruz.
Herkes
yani,
haksızlığa vuruyor.
Evet ya, futbol hariç her şeyi konuşuyoruz. Futbolcular evet, evet. Hariç her şeyi konuşuyoruz. Onların evet, performansına evet. Değinemiyoruz. Vaktimiz kalmıyor çünkü bu olayları konuşmaktan. Nasıl çektiniz fotoğrafı?
Eyvallah. Bir kere Mete'nin söylediği %100 doğru. Bu adalet duygusunun artık gerçekten ortadan kalktığı bir futbol dünyasında ortadan kalktığı bir durumdayız. Yani burada sizin de buyurduğunuz gibi her maçtan sonra mutlaka yenilen takım bir şey haline geliyor, eufori haline geliyor, çıldırıyor, ona söylüyor, buna bağırıyor. Bunun biraz daha ilerisi tahrik ediyor seyirciyi falan. Şimdi ben not aldım. Bu dün akşamki maçla ilgili, olanlarla ilgili suçlamalar, kim neyi suçluyor diye not aldım. Mesela en çok suçlanan İsmail Bey.
Çok iyi.
Teknik direktör İsmail. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Bey.
Hayatında gördüğünüz en pamuk gibi adam.
Herhalde. İşte sempatik bence de çok. Fakat suçluyorlar. Neden? Kardeşim sen gerginliği okumadın mı? Görmedin mi? Neden hakem bitiş düzünü çala çalmaz takımı derhal şeye çağırmadın? Kulübeye veya işte soyunma odasına çekmedin takımı hemen. Neden bıraktın ortada hoplayıp zıplayıp sevinmelerine? Neden izin verdin? Neden takımı çekmedin diye İsmail Bey'i eleştiriyorlar. İki, neden polis yok etrafta? Nerede şey polisi? Spor şube. Sırtlarında spor şube yazan. Polis nerede? Onlar Demek ki eğitim müdürü, emniyet müdürü bu işin bir numaralı sorumlusu ve de İçişleri Bakanı ve de hükümet ve de Erdoğan. Yani bu polislerin burada olmaması olacak iş değil. Özel güvenlik falan bunun altından kalkamaz. Sonra en hoşuma giden de şey, bu büfeciler de kabahat esas. Onlar suları satarken açıp satmaları gerekiyormuş. O pet bardaklar var ya, su bardakları pet. Hani habire attılar sahaya. Onların açık olarak satılması gerekiyormuş. Kapalı satmışlar. Demek ki orada bir dümen var. Bir tezgah var yani. Devam edeyim mi? Susalım. Sonra seyirciyi döven futbolcular tahrik etmiş seyirciyi esas olarak. Fenerbahçeli futbolcular, adamlar saldırınca onlar dövmüşler. Uçarak tekme atmış şey.
Batshuayi.
Batshuayi. O ama bir türlü Batı gazetesinde var. Birazdan geleceğim. Batılı gazetede var onlardan. Batshuayi uçarak tekme atmış. Bir de Osayi neydi soyadı?
Samuel.
Samuel. Osayi Samuel'le yumruk atmış, yumruklamış seyirciyi. Fenerbahçe futbolcular sorumlu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sorumlu buldum size. En önemlisini unuttuk. Hakem sorumlu. Çünkü 60. dakikada tatil etmesi gerekiyormuş maçı. Bunlar benim salladığım şeyler değil Serhat Bey. Bunlar dün akşam çeşitli spor programlarında gülüyorum kusura bakmayın. Allah korudu Türkiye'yi hakikaten. Bakın Türkiye'yi Allah korudu. Birazdan arz edeceğim. Ciddi spor programlarında ciddi yorumcuların söyledikleri, yaptıkları analizler bunlar. Öyle dırbırı bir şey değil yani. Hakem. Bitmedi. Başkanlar. Bir haftadır geliyorlar. Orada biliyorlar böyle bir şey hır çıkacağını. Mağlup olan taraf bunu nasıl kullanır diye geriliyorlar. Şimdi bir konuyu unutuyor herkes. Ben de o konuya değinmek istiyorum müsaade ederseniz. O da şu. Türkiye'nin burada itibarının ne kadar büyük hasara uğradığının acaba farkında mıyız? Siz Türkiye'nin itibarını oluşturmak için yıllardır efendim
birçok alanda mücadele veriyorsun.
Mücadele veriyorsun. İhracatta şurada burada.
Savunma
sanayinde orada da burada da. İşte demokraside şurada burada. Efendim yıkıyorsun ortalığı. İletişim başkanlığı diye sırf bu iş için bir bölüm kuruyorsun. Onun başına işte profesör getiriyorsun. Haldır uldur çalışıyorlar, ediyorlar. Şimdi bakın dün İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol gazetelerinde çıkan haberlerin tamamını okumayacağım. Sadece oradaki kilit kelimeleri söyleyeceğim. Birincisi saldırı. Uzun uzun anlatıyor, saldırı anlatıyor. İkincisi uçarak tekme. Geçiyor bir sürü yerde. Üçüncüsü yere serdi diyor. Bilmem kim birini yere serdi. Yumruk attı. Sahaya hücum edildi. Cinnet sahneleri. Başlık abi, cinnet sahneleri. Türkiye'de tekrar şiddet ve skandal. Şimdi akıl durur ya. Bu yarınki yazıda yazdığım şeyden bir cümle aktarayım. İtibar çok zor inşa edilir ama çok kolay kaybedilebilir. Yani telgraf tellerindeki kuşlar gibidir diye anlatırız. Yaptığın anda elini uçar giderler. Tekrar o kuşları alıp getirip koyamazsın oraya. Mümkün değil yani. Böyle bir durumda Türkiye'nin bunca çabasının şu anda uğradığı hasar tahmin tasavvur edilemez. Yani bu açıdan hiçbir kanalda bir değerlendirme görmeyişimi de hakikaten üzülerek tespit ettim. Yani ulan Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor şu anda ya.
İşte abi dedik ya marka değeri diyorum ya.
Bravo sen dedin marka değeri doğru. Marka ama değeri ligin marka abi, değeri abi, gibi ligin marka duydum ama.
Sonra Türkiye'nin marka değeriyle beraber marka gidiyor. Değeri.
Hepsi, beraber ya, hepsi iç içe ya neticede yani. Türkiye'nin Türk marka, futbolu diye geçiyor bu.
Evet ama Türkiye futbolu diye yazmıyor bakın gazeteler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye yine skandal içinde. Türkiye yine bilmem ne. Türkiye'de yine şiddet. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten Türkiye berbat. İşte bakın uçarak tekme atıyor, saldırıyor. Cinnet sahnesi bilmem ne. Acayip bir
Ali abi senle burada şeyi tartışmadık mı? Suudi Arabistan'daki olayları tartışmadık mı?
Evet, evet, evet.
O zaman,
evet.
O zaman da aynı şeyi söylemedik mi? Konuşmadık
evet,
mı?
Evet, evet, evet. Ama şimdi burada abi bak, Türkiye'nin itibarını açık yüreklilikle ifade edeyim, teslim ettiğimiz bu alanda değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına bakalım. Ne diyor biliyor musunuz? Bitireceğim yani, böyle bakma.
Yok yok, ben dinliyorum. Ha. Çok istifade ederek.
Ben hayretle dinliyorum o yüzden.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle. Bu konuda gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Gerekli cezalar, uygulamalar bu araştırmaların sonucunda verilecektir. Böyle bir iletişim rezaleti olmaz. Bakın neden olmaz? Ortada bir kriz var mı? Ortada kriz var mı yok mu sorusu artık masadaki arkadaşlarım gayet iyi biliyordur. Zırt pırt konuşuyoruz çünkü. Ortada kriz olup olmadığı neye bakarak söylüyoruz? Hasar. Hasar varsa kriz var. Hasar yoksa kriz yok. Türkiye içindeki hasarı anlattı Mete. Ama yurt dışında Avrupa'daki hasar Türkiye'deki hasarın binlerce katı yani. Senin markalarına vereceğin fiyatı bile etkiler bu ya. O kadar basit yani. Burada krizin ortada hasar var mı? Var. Demin örneklerini verdi ve peki o zaman bu hasar için ne yap? Zaman en önemli şeydir kriz yönetiminde. Zaman. Bekleyemezsin.
Hız.
Hız. Anında bitirmen lazım. Herkes söylüyor zaten. Buna böyle bir Einstein'ın relativite teorisi gibi bir durum yok ki ortada ya. Ne vereceksen ceza hemen bugün vermeliydi. Bugün. Bugün bitirecekti bu tartışmayı. Oysa uzayıp gidiyor. Şeyde olduğu gibi söylediniz işte. O da bilinmeyen bir halde devam ediyor. Hem yumruk. Bir de böyle bir iddia var. Bakın bunu da ciddi bir kanalda duydum ya. 60. dakikada hakem bitirmesi gerekirdi. Ama bitirmedi. Neden? Çünkü ezik. Neden ezik? Yumruk yemiş. Burun kılmış şeyde.
Bundan
dolayı bitiremedi.
Bunu yazıp söyleyenlerin çoğu da o yumruktan dolayı bu nasıl rezalet bir lig, buna müdahale edilsin diyenler.
Heh, bravo.
Şimdi bu ikiyüzlülük bizi buraya getiriyor.
Feci. Şimdi burada bir hızla bunun için mutlaka federasyonun yani güven unsurunu tesis etmesi gerekirdi. Kaybettiği o adalet duygusu.
Bunu yapma şansı yok.
Yani bilemem ben. O federasyon mu federasyon? Her kim varsa bilemem ben onu.
Ben fikrimi söyleyeyim ya.
Yani onu bilemem.
O yapamaz.
Ama burada bir numara o. İki, şeyin çok hızlı tecelli etmesi lazım. Adaletin. Yani savcılık, mavcılık falan. Oraya şartlı tahliye, martlı tahliye derhal o adalet duygusunu yok olmasına derhal katma değer getirir yani. Böyle hani şey var ya 15 Temmuz hain darbe girişiminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması taraflara itidal tavsiye ediyoruz vardı ya. Bu tür açıklamalar ters çalışır, negatif çalışır yani. Konuya hakimiz, araştırma yapıyoruz, savcılığa intikal etmiştir. Adaletin elinden hiç kimse kurtulamaz. Bunlar tatmin etmez.
Bak burada en hızlı refleks veren kim biliyor musun?
Kim?
İçişleri Bakanlığı. Olaya karışanların tamamını her yerden almış.
Almış
toplamış,
evet.
Toplamış. Evet. Yani belki en hızlı refleks vermesi gereken.
İçişleri Bakanlığı duyurabini yaptı. Şimdi çok sıra iyi. Savcılıkta abi. Peki. Savcılık bunu sallarsa eğer. Savcılık bunu ifade aldın, almadın. Şeye, hastaneye yolladın.
Futbol Federasyonu ne yapacak abi?
Abi Futbol Federasyonu bak söyleyeyim sana çok
9
geç.
Aydan, şey, 9 çok aydan geç. Diyor. Kaç aydan beri yapmadıklarını şimdi mi yapacak?
Çok geç. Çok geç. Yani geç kaldı. Geç kaldı abi. Geçti bugün abi. Öğleden sonra toplanacaktı. Saat 2-3 gibi tak tak tak bitirecekti. Ha ondan sonra şey ilgilendirmiyor ki ya, yasal süreci yani şeyin hakimin.
İkisi ayrı şeyler.
Evet. Savcının hakimin efendim raporu hemen isteyecekti. Gözlemci raporu. Şey kayıtları ortada. Var kayıtları ortada. Onları dinleyecekti. Bilmem ne bakacaktı duruma.
Statici kameraları
eğer
izleyecek.
Hakem eğer hatalı buluyorsa çünkü usul hatası falan diyor. Bayağı kritik bir hata. Eğer maçın tatil edilmesi gerçekten gerekiyorsa 60. dakikada o ya işte Fenerbahçe teknik direktörünün hem omzuna hem kafasına geliyor. Yan hakemin.
O daha maçın başı.
Yan hakemin yok başı değil. Yan hakemin kafasına geliyor falan. Böyle bir durumda.
Şeyine geliyor. Oyunculara da geliyor.
Oyunculara da geliyor ama yan hakemin kafasına gelmesi de kritik.
Yani fark etmiyor. Oyuncuya gelse de aynı şeyi.
Aynı şey tabii de. Tabii, şey bin kere bir bırakması lazım. Yani hakem bırakmadı, ertelemedi, şey tatil etmedi diye. Hakeme vereceksen cezayı vereceksin. Efendim Trabzonspor'a ne ceza vereceksen vereceksin. Efendim Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü Fenerbahçe'den futbolcular eğer Türk Ceza Kanunu'na göre bir şeyleri varsa o başka. Ama öteki taraftan bunun bir an önce saat 3 itibariyle size gelmiş olmalıydı.
Bugün biz bunu konuşuyor olmalıydık.
Evet, bitirmesi lazım.
Devrilen cezaları evet, konuşuyor. Bitti.
O zaman ne yapardın hiç olmazsa bunun bir daha tekrarlanmaması için. Bir de bakın o konuk neydi beyefendinin adı onu tutturuyoruz.
Kasım Bey.
Kasım Bey'in dediği gibi mesela kendisine keşke sorsaydık ciddi tedbir alınması gerekiyor dedi ya.
Nedir o ciddi?
Ciddi tedbir nedir abi? Yani mesela ben sen de diyorsun ya yani Premier Lig'i seyrediyorum veya arada sıra ben de bakıyorum. İp gibi böyle o şeyler boşluklar, merdiven boşlukları. Bakın dünkü maça bir tane merdiven boşluğu görmezsiniz ya. Bir tane. Ne demek o? Merdiven boşluğuna adam oturması ne demektir? Her yer dolu. Merdiven boşluğuna adam oturması ne demektir? Biletsiz giriyor demektir.
Kontrolsüz.
Kontrolsüz biletsiz giriyor orada. Orası çünkü yer değil ki, numarası yok ki. Merdiven boşluğu ikinci sıra bilmem ne diye bilet mi satılıyor? Yok, o merdiven boşlukları niçin yok? Bütün statta olması lazım. Bilmem kaç blokta bir. Ki boşalırken hızlı boşalsın. Yani böyle bir abuk subuk durum. Bunu artık bundan sonra ne kadar her geçen saat Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Bu batılı gazeteler böyle başlıklar atacağına şunu de yazarlardı. Futbol Federasyonu, Türk Futbol Federasyonu derhal olaya
olaya el koydu.
El koydu, şunu bileti şunu, kesti. Şunu yaptı, bileti kesti. Bunu yazacaklardı.
Buna benzer bir cümleyi biz Suudi Arabistan'daki krizde de kurmuştuk. Yes, bu masada, bu programda. Aradan çok bir zaman geçmedi.
Sayın Başkan, değerli üyeler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Estağfurullah. Sıkıldın gibi hissediyorum ama hiç futbolla ilgin de yok, şeyin de yok. Bilmiyorum
ya
hani.
Ben şöyle kısa konuşacağım dedim ya.
İkisine
Mete,
de katılacağım.
Mete Yarar'a katılıyorum demiştim. Biraz uzatmak istiyorum. Tabii. Ali Bey'e de katılıyorum diyerek. Yani Mete Bey ve Ali Bey'e katılıyorum. Hatta Kazım Bey'e de katılarak diyorum, katılıyorum ama diyerek daha da uzatmış oluyorum. Size de sevgi saygı sunuyorum.
Estağfurullah. Şöyle en tarafsız aslında olayları yorumlayacak sensin.
Tabii.
Takım tutmuyorsun diye biliyorum.
Evet.
Beyefendinin takımını biliyorum. Mete Bey'in takımını biliyorum. Kendi takımımı biliyorum.
Ama bakın onlar taraftarca konuşmadılar.
Hayır.
Gerçekten hani hiç bir takımı ayırmadan söylediler.
Öyle yani. Konuştular ama neticede bir futbol kulübüne gönül vermiş iki beyefendi.
Doğrudur.
Bunu da zaten gizlemiyorlar, saklamıyorlar da. Tabii ki objektif bir şekilde değerlendirdiler ama sen hepsinden ayrı olarak evet, bunları bir torbaya koyarak
şöyle,
belki
ben,
bir şeyler söylemek
ben,
istersen.
Öyle sezgileri çok kuvvetli olan falan filan değil ama çıplak gerçeği görmeyi, hep onları insanlara aktarmayı, algı değil olgularla konuşmayı seven bir insanım. Hep yaptığım şey de oldu. O yüzden bugüne kadar her yazdığım hiçbir şey yalanlanamamıştır. Hiçbir şey. Ve ben 30-35 yıldan beri de bu mesleği, gazeteciliği yapıyorum. Siyasi konularda da öyle cevval kulis bilgisi, işte Ankara benim elimde, İstanbul kulisleri, iş dünya falan değil. Ya çok basit, kamuoyunun gözü önünde oynanan bir oyunlar var. Bunları anlatarak analiz yapıyoruz. Evet. Hep böyle. Şimdi ben daha önce de bu konu açıldığında hatırlayacaksınız. 1980'li yıllarda İstanbul'a ilk geldiğimde maça gitmiştim hasbelkader bir iki tane. O yıllarda insanların şu bacaklarının kenarında, pantolonun kenarına soktuğu bıçağın uzunluğunu ve sadece tek taraflı değil, döner bıçağını çift taraflı eğletmiş ve çift tarafı keskin bıçakla kulübün ayarladığı otobüsle Eskişehir'e gidiyorlardı.
Sapı olmadan.
Hadi evet, sen de gel falan dedim ki yok ben almayayım. Onunla berberde konuşuyoruz yani berber tıraş oluyorlar falan filan. Eskişehir'e maça gidiyorlar falan. Hadi falan bağır çağır öyle zaten. Holiganlık başlamış ondan sonra. Ve maçta duyduğum küfür yani şöyle, bugün zaten artık aleni olmuş her şey, hakemin eşinin karnındaki kız çocuğuna küfür ediyordu adam. Ya ben statta baygınlık, böyle başımın döndüğünü hissettim. Böyle stat döndü yani, tamam mı? Başım döndü yani. Ya nasıl bir küfür bu böyle? Yani ya nasıl bir insansın? Sonra dedim ki ya ben bunlarla beraber miyim dedim. Ya ben bu seviyede miyim dedim. Size yemin ediyorum o günden beri hiçbir takım tutmayı bıraktım ki ben Alparslan, Cemil kuşağını böyle ucundan yakalamış, efendilik, Metin Oktay falan böyle hani duymuş, hep onu anlatan abilerin anlattıklarından etkilenmiş, son hani böyle dönem şeyini yakalamış bir insanım yaşım gereği. Cemil mesela, Selçuk rahmetli, Yula falan var dedim, böyle adamlar vardı ya bunlar, ya onun gibi olmak isterdin, tamam mı?
Tabii.
Şimdiki
Oğuzlar vardı. Ha,
Oğuz mesela.
Aykutlar vardı. Hala Aykut öyle.
Mesela bak işte
Zarif
Feyyaz,
adamlar değil mi?
Metin, Ali vardı.
Ali, ulan bunlar efendilikleriyle böyle rol modeli adamlardı ya. Şimdi bakıyorsun topçulardan kim var? Olmuş hepsi popçu. Kim işte adam karısına Jaguar alıyor, bilmem ne alıyor, uçak bilmem ne yapıyor. İşte öteki bir yere para kaptırıyorlar.
Tekne.
Efendim, tekneleri geçtim yani. Artık o hani balıkçı şeyi, hobisi diyelim onlar için. Ya adam artmış para, 9 milyon dolar, 4,5 milyon dolar falan. Geçtim FETÖ'cülerle kucak kucağı olmalarını falan, ya da o güç dengesinde burada olmalarını. Vallahi geçtim. Ya sizin, bak şimdi hepimizin toplumsal rol modeli sorumluluğumuz var. Niye? Çünkü biz toplumun önüne çıkıyoruz. Bir şeyler söylüyoruz. İnsanlar, herkes yere çöp atabilir. Ama siz atarsanız Ali Saydam yere çöp attı diye haber olursunuz. Doğru. Bunu biliyor. Yani herkes, ne bileyim, arabasının camından bir şey atabilir ama Ali Saydam bunu yaptı diye haber olur. Yani Nedim Şener bunu yaptı diye. Ya herkes 5 lira bahşiş veriyorsa siz 15 lira vermek zorundasınız. Yani der ki adama bak ya, herif tam nekes çıktı falan filan, kalıbından utan falan. Arkandan garsona bunu dedirtmezsin yani, değil mi?
Doğru.
Hatta yani şöyle bir şey, o ününüz sizin maddi olarak daha da zararınıza bile olabilir. Çünkü doğru, ya insanlar doğru, çünkü öyle bak. Şimdi %100 bakın topçulara falan. Topçu bunlar. Yani futbolcu falan filan. Ya bunu temsil eden kaç kişi var bana söyleyin. Yani hocaların hocası. Fatih Terim aldı gitti Yunanistan'a. İşte para işlerinde, ya arkadaş, ya şu millet sevgisiyle, değil mi, seni alkışlamış. Hepinizi, bak bütün futbol camiası söylüyorum. Bu milletin sevgisinden daha değerli ne olabilir ya? Ama kibir, ama havalar, ama cakalar. Dedim ki işte o yıllarda bunlar belliydi. 80'li yıllar bozulmanın, çürümenin, futbol çünkü o darbe sonrası bir enstrümandı. Hani şeyde İspanya'da şey var ya, Portekiz'de 3F, Fiesta, Fado ve şey futbol. Değil mi? Futbol. Yani 3 tane şey var. Niye? Toplumu uyutmanın şeyi. Hatta Salazar dermiş ya, stadyumlara şey, milleti uyutmak için beşik mi dermiş? Onlara böyle bir şey dermiş. Toplumu uyuttuğun beşiklerdir falan.
3F ile yönetiyorum diyor.
Tabii 3F ile yönetiyor ve stadyumları toplumu uyutmanın beşiği olarak değerlendiriyor. Aynı model Türkiye'de oldu. Evet, Türkiye'de oldu ve kulüp başkanları da buna son derece teşne adamlar oldular. Tabii. Bütün yıllar boyunca. Bugün gelin bakın, rol modeli olan bir tane efendi şey var mı?
Fenerbahçe'nin Rıfat'ı şey neydi adamın adı ya? Ne Ilgaz? Rıfat Ilgaz mıydı? Yani Fenerbahçe'nin efsane başkanları vardı ya. Böyle adamlar senin dediğin gibi rol model yani.
Tabii yani.
Şeyin efendim, Süleyman Seba Beşiktaş'a.
Ya ben bir gün gazeteye Süleyman Seba'yı Milliyet'te, oraya ziyarete gelmiş.
Alp Yalman Galatasaray.
Ondan sonra Halil falan vardı. Halil ne bizim var ya, spor muhabiri. Şimdi ondan merdivenden iniyor. Biz de bir arkadaşla şöyle bir yerde oturuyoruz. Adam merdivenden inerken, hocam hayatımda hiç görmedim Süleyman Sabah'ı. Abi adamın inişinden adamı gördüm. Adamla göz göze kaldık. Ben böyle bir anda ayakta kendimi buldum. Tamam, ayağa kalktım.
Tabii.
Ne adamı tanırım, ne Beşiktaşlıyım, ne başkanım falan diye yanına gittim. Ama adamın yürüyüşünden adam olduğu orada belli oluyor ve sen kendiliğinden ayağa kalkıyorsun adamın karşısında, saygıyla yani. Tam büyüklük orada. Niye? Çünkü olgunluk onu gerekir. Şimdi bakıyorsun çoluk çocuk gibi birbirleriyle kavga eden, ya bir kulüp başkanı sahaya inip hakem yumrukluyorsa
bitti.
Siz holiganlaşmış, o eğitimden geçmeyen, ya paran var, pulun var, eğitimin var, şirketlerin var. Sen kulüp başkanı inmiş. Oturup takkiyi düşüneceksin. Hocam kulüp başkanı bunu yapıyorsa ben oradaki 3-5 kendini bilmezin, ona saldırmış, buna saldırmış. Artık yadırgamıyorum.
Bunun önüne nasıl geçeceksin?
Geçemezsin ya. Ya adamı tuttunuz. Niye içeri attınız? Sonra 15 gün sonra niye çıkardınız kardeşim? Atmasaydınız bari yani. O da ayıp ya. O da zulüm yani. Adam çünkü tam pijama terlik hazırlamış. Banyo tıraş mıraş oraya sermiş. Daha adamın hani yerini ısıtmadan, yatağını ısıtmadan koğuşta. Ondan sonra kaldırıp hadi tamam eve gidiyorsun diyorsun. Ya dur aldığı eşyalar var ya
i̇yi
orada.
Bu, iyi ki bu konuda fikri yok.
Yok hayır.
Öyledir futbol zaten.
Hayır futbol hep değil yok. Hayatla ilgili bu. Biz bu hayatla ilgili.
Sofrayı kurarken tokum diyenden... Sofrayı kurarken tokum diyenden korkacaksın.
Ama tespit, çok doğru.
Dedimle beraber.
Tespitler evet. Hepsi süper.
Allah doğru. Hala bir şey soracağım. Bir şey soracağım.
Buyur.
Bu maç 3-2 Trabzonspor'un galibiyetiyle bitseydi ne olurdu?
Valla yani bir kere haksızlık olur tabii. Fenerbahçe...
Hayır hayır. Ben direkt tabelayı soruyorum şu an.
Bir şey olmazdı. Olay çıkmazdı. Öyle söyleyeyim tahminim.
Başka sorum yok. Yani çünkü ne ifade bakın, etmeye çalıştığımı, bu soruyu ne açıdan sorduğumu zannediyorum evet, izleyicilerimiz evet. Takdir edecek.
Evet, bir de şu var yani hani bu basın spor basını değil skor basını diyorlar ya. Yani skor üzerinden hani bir takım kazanırsa o takım mutlaka pozitif. Ben hiç duymadım şimdiye kadar kazanan takımın eleştirildiğini falan. Ulan bunlar ne biçim futbol oynuyor falan dendiğini rastlamadım. Yani o yüzden 3-2 Trabzonspor kazansaydı seyirci sahaya iner miydi ya?
Niye? İşin ilginç tarafı. Şu andaki tek Avrupa'daki takımımız Fenerbahçe. O da çeyrek finale kalmış bir takım. Ve geldiğimiz duruma bak.
Evet. Yani
geldiğimiz duruma bak.
Bu ben şeyin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hem de bunu böyle Futbol Federasyonu düzeyinde değil, Türkiye'nin münevverlerinin bu işe sahip çıkıp hakikaten bu acil tedbir nedir ya?
Ya işin farkında şeyi var. Bakın insanlar futbolu küçümsüyorlar. Yani futboldan ne olur filan. Yok. O kadar çok şey olur ki futbolda. Çünkü taraftar, çok ciddi taraftar kitleleri var.
Tabii canım.
Çok ciddi taraftar kitleleri var. Bir huzursuzluk var ya. Bu huzursuzluğa birisi müdahale etmesi lazım. Kim edecekse etsin yani. Ama bir huzursuzluk var ya arkadaş yani. Toplumsal bir hani... Spordan zevk almak yerine sporun ayrıştırıcı bir özelliğini keşfettik biz yani.
Zulüm haline dönüyor ya. Zulüm haline yani.
Evet, evet. Biraz tabii bu yani bu şey sistemi de mesela bu yarı bilmem ne
offside
sistemi getirdiler mesela. O bile yani yok burnu.
Ya ben onu şöyle burnu, yorumlamıştım Ali
kulağı,
abi.
Kulağı offside'daymış.
Ya VAR sistemi şeyde Avrupa'da çok başka türlü işliyor. Ya biz VAR'ı da sabote ettik yani. Onu da
VAR'ı haysiyeti
onu da acayipleştirdik. Yani evet, ben FIFA'nın yerinde olsam böyle bakıyordur adamlar yani. Hani nasıl oluyor bu? Mesela işte %100 işte VAR hakeminin maçın hakeminin çağırması, izlemeye davet etmesi gereken pozisyonlar var. Tık yok. Ya da bunda hani sadece orta hakemin inisiyatifiyle verilebilecek basit tartışmaya açık pozisyonlar var. VAR hakemi çağırıyor mesela. Tam tersine işliyor sistem. Dolayısıyla şey kalmayınca yani işin artık etik kısmı tamamen ortadan kalkınca ya da bitmeye yüz tutunca teknolojinin de size bir fayda getirmediğini anlıyorsunuz. Bir taraftar olarak yani bir spor sever olarak, bir futbol sever
insanın,
olarak.
İnsanın olduğu her yerde güven duygusu kaybedildiğinde makinenin bir önemi kalmıyor.
Tabii canım.
Makinenin bir önemi kalmıyor. Sen VAR'ı niye koydun? VAR sebebi hakemlere güvensizlik nedeni değildi ki. Dünya Avrupa'da hakemlere güvenilmediği için VAR konmadı.
Milimetrik de olsa bir şey atlanmasın diye.
Evet, hata yapma payını azaltmak için.
Belki
hata
de sıfıra indirmek için. Tabii.
Hata payını azaltmak için. Biz Türkiye'de VAR'ı niye kullanıyoruz biliyor musun?
Hata payını arttırmak için.
Hayır. Türkiye'de şöyleydi. Hakime güvenmiyoruz. VAR kayıtlarını dinleyelim diyoruz bak.
Evet.
Niye VAR kayıtlarını dinliyorsun biliyor musun?
Böyle bir şey olabilir.
Bak niye VAR kayıtlarını dinliyorsun biliyor musun? Uyardığı halde gitmedim acaba. Bak. Tabii, VAR kayıtları açıklansın diyoruz. Niye? Çünkü güvenmiyoruz arkadaş. Güven duygusu yok. Güven. Ondan sonra bu sefer VAR'a güvenmiyoruz. Bak VAR'a güvenmiyoruz.
Ya ben 5 haftadır spor programı Ali
ben seyretmiyorum. Onu da seyretmiyorum. Çünkü sinirlerim bozuluyor
denk
yani.
Denk geldiği için bazen seyrediyorum. Ya çok tahammülüm yok onlara konuşulanlara yönelik ama
biz çok gülüyoruz abi. Eşimle beraber seyrediyoruz ve hakikaten çok eğleniyoruz yani.
Ha, eğlenmek için seyredilebilir.
Ama nasıl ciddiye alıyorlar, nasıl bağırıyorlar, çağırıyorlar bir görsen yani. Siyasi sizin yani o meşhur siyasi tartışmalarınız falan.
Hak getire.
Hak getire yani.
Türkiye'de biliyor musunuz o futbolun toplum hayatında bu kadar etkili olması ve taraftarların kızıştırılmasında o programların çok bir etkisi vardır.
%100.
Yani rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin Hıncal Uç falan. Yani düzeyli bir tartışma yapmak istiyordu ama yine o bağlamda öyle korkunç tartışmalar yaşandı ki, öyle kavgalar çıktı ki resmen taraf
Hıncal maça gitmiyordu ya. Ben
tabii taraftarlar sonra tabii tarafta yani orada her kulübün özellikle büyük kulüplerin temsilcileri gibi bilinen isimler vardı. Onlar üzerinden şeyler taraftarlar maça öyle hazırlanıyorlardı. Yani onların söyledikleri üzerinden resmen hani doluyorlardı ve stada öyle gidiyorlardı. Yani düşmanla savaşmaya evet, gider gibi.
Ben sana hadi bir itirafta bulunayım. Rams Park'ta VIP'in en baba yerinde 4 kişilik şeyim vardı benim.
Biletiniz.
Kombine.
Kombine. Eşimle beraber gidiyoruz.
Rams Park o, nerede?
Galatasaray'ın
stadı. Ha,
pardon. Ben dedim neresi acaba?
Sen de iyi Fransız
kralı. Ay ama abi sen de Galatasaray stadı demiyor musun? Markanın ismini söylüyorsun abi. Ya.
Markanın ismini. Yani.
Kimin ha? Markası?
Allah Allah.
Ya ama stadın adı o ya.
Galatasaray stadı desin. Ben şey Fenerbahçe stadı mı değil.
Şey, Ülker stadyumu dediğin zaman anlaşıldı Fener'in stadyumu oldu işte.
Yo.
Üzgünüm. Yo Fenerbahçe stadyumu.
Yok abi. Onda. Ülker. Abi bunlar, gofret yani
bunlar
benim için.
Bunlar köylü. Yani bunlar markadan bahsediyorlar ama markanın ne kadar önemli olduğunu farkında
değiller. Ne değil abi o ne markası?
Abi şeyin sen Bayern Münih'in stadının adı ne?
Ne bileyim abi bilmiyorum. Bayern Münih'in
Allianz Arena. Abi?
Allianz Arena.
Allianz Sigorta Şirketi.
Evet aferin. Bak güzel
şey. Ya, ya Bayern stadı deyince hayır, anlamayacak hayır, mıyım abi? Anlayamaz mıyım?
Hayır, Allianz Arena diyorlar ona.
Bu arada farkında mısın? Şey muamelesi yaptı bize. Hani geçmişte değil mi? Benim oyumla... Dağdaki çobana oyu bir mi hikayesi? Evet, bak evet. benim yorumumla bu adamın yorumu bir mi? İkimiz de yemin ediyorum gördün mü?
Almanca bilirim.
Yeni diyor. Bak, yeni, bilirim bak yeni bir skandal.
Aynen. Ben yeni sana bir şey söyleyeyim mi?
Almanca bilirim diyor.
Allah Allah.
Hala abi siz anlatmak istediğiniz anlatın lütfen.
Hayır bir dakika. Rams ne abi onu bana söylediniz.
Ya marka
neyin
marka.
Neyin markası?
Ya sponsoru, stadyumun sponsoru.
Gömlek mi ceket mi ne abi bu adam ne üretiyor?
Abicim şeyin nasıl Vodafone Park. Beşiktaş'ın
tamam da ne üretir onu merak
ya,
ettim.
Ya Rams'ın ne oldu? Yapı şirketi değil mi? Ben
evet
yanlış
evet inşaat şirketi. Şöyle, evet.
Tamam abi onu deyin ya.
Hayır ne diyeyim yani? İnşaat şirketi stadı mı? Hayır ne diyeyim abi? Rams Park onun adı ya.
Hayır şeye şey dönecek. Mete ya ismini vermek istemediğim bir statta kombineyi.
Ulan anlatırken spiker.
Siz anlatırken
Rams yemin ediyorum. Rams Park'tan iyi akşamlar
Rams,
diyor adam.
Rams Park. Dediniz değil mi? Öyle bir şey dedin. Rams.
Evet, Rams Park.
Rams Park deyince ben de ki Londra'da herhalde böyle bir şey var. Böyle ekskluzif VIP.
Abi zaten biz seni Ali abi kafamızda. Biz seni kafamızda bir türlü tutturamıyoruz.
Şöyle. Peki sen bana
Fenerbahçe'nin basketbol oynadığı yerin adı ne?
Şey.
Fenerbahçe dedi.
Hayır, basketbol. Nasıl kızıyor bak? Nasıl kızıyor?
Basketbol.
Nasıl kızıyor bak?
Basketbol oynadığı yer.
Şimdi şöyle bak Rams Park'ta benim VIP işte kombinem vardı. Ama şöyle dese çok kötü.
Abi Latince zannetti onu.
Seyrantepe'de Galatasaray stadında benim biletim var.
Demez ki. Onu derse o zaman marka değeri düşer.
Hayır. İşte panel
olur. Bizim gibi olur. Bizim gibi olur. Bizim gibi
panel oldu. Zaman panel oluyor.
Bizim gibi olursunuz. Bizim gibi sıradan insanlar.
Kombininiz vardı.
Abi. Kombiniz
arkadaşlar bir saniye. Abi? Bir saniye.
Abi, ben kombininiz vardı. Bu kadar cehaletle. Bu kadar
cehaletle. Çağatan diyordu. Bu programı terk etmeyin.
Fenerbahçe. Ben havaya gireceğim şimdi. Fenerbahçe. Sevgili Ali bak falan diye.
Abiciğim Fenerbahçe'nin basketbol oynadığı şeyin salonun adı Ülker Arena. Ne diyeceğim şimdi oraya?
Fenerbahçe stadı.
Ulan stat değil ki orası.
Ulan stat ya.
Salon.
Hayır. Fenerbahçe'nin salonu mu diyeceksin? Evet. Yok hayır, öyle bir şey abi. Adamın adı Ülker Arena.
Adamın adı ama.
Futbol oynadığı yerin adı da Ülker Stadyumu.
O da Ülker Stadyumu.
Peki ben anladık. Tamam abi. Spor sen oraya gittin. 4 tane abi, yerin var.
Var.
Tamam abi oraya
gittin. Değerli hanımefendiyle beraber oradaydınız.
İkinci maça gittik.
Eşinizle beraber gittiniz.
Eşimizle beraber. Çocuk da 2 tane. Gidiyoruz. Diyelim bir çocuk bir tane misafir falan. Böyle gidiyoruz 4 kişi. Sağımda VIP diyorum bak en... Böyle acayip. Böyle
VIP ne demek abi? Orada bir yanlış anlama.
Very important
hayır,
person.
Hayır onu demek istemedim. Yani VIP deyince etrafınızda bir şey mi var? Özel abi, bir şey mi var?
Abi çok stadın en
korunaklı, en keyifli,
en iyi görünen yeri.
Ama mesela yatarak mı izliyorsun? Çekyat falan mı?
Amuda kalkarak.
Amuda kalkarak. Dur bir tamamlasın.
Hayır ne yapıyor yani? Amuda kalkarak çekyat mı?
Valla VIP anlamadım. Ya. Orada VIP ne olur? Onu anlamadım hiç.
Abi eski açıkçılar anlamaz onu.
Hayır yani sonra. Kale arkası.
Sonra abi. Ali abi söyle tamam.
Allah'ım yarabbi ya vesile.
Şu sınıf farkı var ya çok kötü şey.
4 kişisiniz tamam.
Abi etrafımızda iş adamları bilmem ne tamam mı? Böyle CEO'lar, MEO'lar işte tanıyorum da bazıları falan. Abi bir küfür. Bir küfür. Bir kere dedim ki beyefendi rica ederim bak eşim falan buradayız yani lütfen falan. Ne var lan dedi bana.
Aa, biz buraya bunun için geldik.
İkinci defa gittik böyle bıraktım abi gitmedim. Aa. Benim oğlana verdim şeyi bir şirketteki arkadaşlar var bir daha hiç gitmedim gidemiyoruz yani.
Bari rakip takımdan birine versen intikamınızı alsaydı onlardan. Onlar da nasıl kombin edin?
Ne yaparlar biliyor musun? Ben bu söylediğim böyle çapulcu mapulcu takımı değil. İş insanları.
Böyle lanlı bunu mu konuştu sizinle? Ya böyle ne diyorsun lan
ne
falan
diyorsun kardeşim falan. Lan hatırlamıyorum şu an. Ne diyorsun ya? Biz buraya tezahürat yapıyoruz. Sen
yani gelme demek.
Nasıl tezahürat yapıyor biliyor musun ama?
Başka hanımlar da var.
Tabii. Allah.
İşte bu.
Neyse. Abi. Şunu diyeceğim. Türkiye'de yani 1900 sen çok önemli bir şey söyledin. Farkında değilsin söylediğin şeyin önemli.
Onu da ben fark ettim.
Ne abi?
1980'den sonra. Evet. Evren darbesinden sonra tabii. Ahlaki bir çöküntü evet. var. Buna biz neşeli cahiliye devri diyoruz. Evet. Neşeli cahiliye devri.
O şundan tabii.
Yani müzikte de öyle.
12 Eylül
öyle
darbesi
popüler müziği, hem soldan hem sağdan. Popüler müziğe bak, Türk sanat müziğine bak.
Tabii.
Kaç tane Türk sanat müziği sanatçısı ya, çıktı son 5 senede?
Hocam hatırlamıyor musunuz? Hakkı Bulut'a devlet resmen arabesk şarkı yazdırdı ya. Arabesk öyle bir furya hale geldi ki devlet baktı ki toplum iyice tam kıvama geldi. Bir de resmi olarak şey yapalım dedi. Seni 3 yaşındaki kardeşimden böyle kıskanıyorum diye bir şarkı yazdı şey ya, Hakkı Bulut Bey. Ya, anladın mı? Evet. Bunu böyle de lanse ettiler resmi yani, arabesk diye.
Olay buraya nasıl geldi?
Hayır şöyle. Hayır toplum bak şöyle şuradan geldi. Toplum çürüyünce futbolu,
hiç konuşturtma
siyaseti, iş dünyası aynen bahsettiğiniz gibi. Mesela orada birisi yapsa o adam uyaracakken değil mi? Örnek olacakken sana ne lan sana ben bunun için geçtim. Yani orada çürüme her yeri kaplamış.
Evet, tefessüh yani. Edilmiş tefessüh, kısmı çokça. Evet.
Tefessüh edince bir yer etmiyor. Her yer ediyor. Yani tabii. Çünkü ben burada tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı anacağım. Her programda bir
orada,
kere anlasam.
Orada şöyle bir haksız rekabet oldu biliyor musunuz?
Kültür meselesinde Türkiye tabii, bak, şöyle başaramadık
oldu.
Diyor.
Şöyle oldu. Resmi darbe yapıldıktan sonra darbeciler bütün siyasi örgütlenmeleri falan feshettiler. Soldan sağdan
apolitize ettiler.
Bir gençlik. Zaten içeride aslanlar var, hapseden. 1 milyon insan mağdur oldu kaçanlar eyvallah, dahil olmak üzere. Şimdi bir kuşak orada yok olunca devlet ne yaptı? Haksız rekabet adına. Bu alanları boş bıraktı. Yani futbol alanındaki her şeyi boş bıraktı hocam. Geri kalan siyaset alanında ya da işte örgütler veya neyse. Tamam onların da eleştirecek yanları var. Boş değildi şey demiyorum ama o alanı iyice kontrol altına, zaptur altına buraları serbest bırakınca buradan patladı olay.
Doğru.
Yani
doğru.
Bütün enerji,
ben
gençlerin enerjisi oraya doğru.
Ben seni doğrulayacak bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaray'ı tutmama rağmen ben Beşiktaş'ı ezbere bilirdim bir takımını. Bak,
tabii,
sayın
tabii.
Sana takımı.
Tabii canım.
Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol bir olan.
Hocam bak.
Böyle bir takımı vardı Beşiktaş'ın.
Tabii.
Şampiyon oldu
hocam,
o sene.
Hocam bak ne diyorum size. Biz ben takım yani. Tutmayı bıraktım 80'lerde ama ben Beşiktaş'tan da isimler bilirdim. Fenerbahçe'den niye efendilikleriyle örnek
kırılma noktası örnek, ya 1980.
Ya, Ali derdik, Feyyaz derdik. Ya bunlar tabii, ne efendi tabii, insanlar. Tabii. Metin derdik falan değil mi? Böyle mesela. İşte Rıdvan vardı bilmem ne falan filan böyle. Hep örnek isimler bilirdik yani topluma örnek olacak insanları.
Peki. Bir ara daha veriyorum. Son ara bu. Bugün bu akşam biraz erken bitireceğiz efendim. Dönüşte bu konuyu kapatıyoruz. Bir an önce bu sahalardaki şiddetin sona ermesi. Ne temenni ediyoruz? Futbol izlemek istiyoruz efendim. Yani bir sıradan taraftar olarak.
O zaman şöyle yapacaksınız kardeşim.
Gönül vermiş
ben bir... size örnek vereyim. Çok güzel Fatih Belediyesi'nin yaptığı stat var Demiryolu'nun kenarında. Orada çok güzel çocuklar top oynuyorlar. Geç orada izle abi. Al yani eline çerezi, ayran,
ona
kola neyse.
Yeter ki i̇zle bu olaylar yani. Bitsin. Biz sadece futbol konuşalım ve tartışalım. Araya gidiyoruz sonra buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Son etaba girdik. Net Bakış'ta futbol bahsini tamamladık. Şimdi siyasetin gündemine geçiyoruz. Yerel seçime kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma polemiği tartışması devam ediyor. Bir yandan da konuyla ilgili muhatapların sessizliği tabii. Adli boyutta da soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Nereden geldi, nasıl geldi, tapu değerinde gösterildi, gerçek değeri vesaire, bunlar detaylar. Ama şu an itibariyle şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor, şöyle bir tablo belirginleşiyor. Büyükşehir Belediyesi cephesinde çok başka şeyler yürütülmüş. Partiden, genel merkezden, il başkanlığından haberdar olunmadan. Geçmiş il başkanlığı yönetimine bu konuda soru yöneltiliyor. Net ifadeler alınamıyor. Dolayısıyla biz bu seçime belirsizlikle gideceğiz gibi gözüküyor. Ne dersin Nedim Şener?
Vallahi gideceğiz ama adli süreç çok hızlı yürüyor farkındaysanız. Her gün birilerinin ifadesi alınıyor ve hızlı bir şekilde, bir de tabii böyle bir olay karşısında ani ortaya çıktığı için şüphelilerin en azından delil karartma ihtimali çok yüksek. Bazıları şüpheli, bir kişi galiba tanık olarak ifadesine başvuruluyor. O da milletvekili olduğu için. Yani bazıları bunu seçim sürecine endeksliyor. Yani işte bu İmamoğlu'na karşı, yok karşımızda çok ciddi, daha ciddi bir durum var. Yani bunun farkında olacaklardır herhalde ileriki süreç içerisinde. Zira ortada olan 15 milyon dolarlık bir kayıt dışı para var. Şimdi
15 milyon dolar değil.
15 milyon TL özür dilerim.
Şimdiki parayla 3 milyon dolar.
3 milyon dolar oldu, evet. 15 milyon liranın, şimdi herkes İmamoğlu dahil, Ekrem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, CHP İl Başkanlığı bunu bir sıradan emlak alışverişi, hatta iki özel şahsın emlak alışverişinde olduğu gibi tapu değerinin düşük gösterilmesi olduğunu, bir kısım paranın kapora veya elden verilerek diğer kısmında bankadan havale yoluyla kapatıldığını ve böylece tapunun devralındığını söylüyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi ekspertiz raporuna dayalı olarak bunun değeri 25 milyon dolardır. Onun 1 lira üstüne ve altına düşemez. O rapora da dayanarak 25 milyon lirayı ödemiş, tapusunu almış. CHP'yi ilgilendiren bir konu yok. Burada mesele bu 15 milyon liranın nereden geldiği konusu. Şimdi herkes orada kıvranıyor. Şimdi parayı getirenler bile, bir tanesi diyor ki avukat bürosu, yani CHP Beylikdüzü Belediye Başkan o tarihte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, neydi avukatın ismi, hep unutuyorum, CHP'li.
Sen böyle unutu hepimiz ezberledik zaten.
Öyle. Şimdi ondan aldığını söylüyor. Fakat mesela İmamoğlu şirketlerinin genel müdürü de para sayım işinde var. Fatih Keleş kasası. Şimdi bu aşamayı birileri, özellikle Seraçhane Bülbülleri o kısmı gözden kaçırıyor. Yani işte bu İmamoğlu'na bulaştırmamaya çalışıyorlar. Hatta ne yapıyorlar? Ya bu CHP var ya, bir bina almayı beceremiyor. Ya arkadaş, CHP becermiş. CHP parasını vermiş bankadan, tapusunu almış. Niye bulaştırmaya çalışıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir partinin tüzel kişiliğini? Niye? İmamoğlu'nu kurtarmak için. Neden? Çünkü parayı getirenler, sayanlar, teslim ettiğini söyleyenler diyorum. Parayı kaynağından neredense artık o bulanlar, İmamoğlu'nun grubu.
Yardım bunu, kampanyası sen, Tuğla'da senden.
Tabii bunu çektikçe, bakın bunu çektikçe karşınıza İmamoğlu çıkacak. Onu kurtarmak için herkes kapaklanmış. Özgür Özel dahil. Bak, partiyi yakmak pahasına. Özgür Özel partiyi yakmak pahasına. Yani tekrar Yargıtay'ın bu konuda inceleme yapması, suç duyurusunda bulunması, Anayasa Mahkemesi'nin önüne çıkması, hatta partinin kapatılması tartışmalarını başlatacak büyük bir tartışma başlatıyor. Diyor ki işte bu bir kaporadır falan filan. Sadece İmamoğlu'nu kurtarmak için. Bak, sadece, tekrar söylüyorum, sadece tek amaçları var İmamoğlu'nu kurtarmak için. Kardeşim, İmamoğlu CHP'den büyük mü ya? İmamoğlu CHP'den büyük mü? Demek ki öyleymiş. Hele Saraçhane Bülbüllerinin var ya, gözünde kardeşim, o olmazsa yaşayamazlar yani. Biliyor musun? Yani nasıl bir fonlama? Nasıl bir fonlama kardeşim? Nasıl bir ilişki ağa? Hepsi çıkar ortaya. Acelesi yok. O yüzden kapaklanıyorlar üzerine. Herkes CHP'ye sıçratmaya çalışıyor. Ben de diyorum ki bak, CHP benim hani şey değilim, üyesi değilim, bir şey değilim. CHP'yi bugün yönetenlerle ilgili fikirlerim de belli. Ama ortada hukuki bir gerçeklik var. Onun için süreci takip etmek lazım. Öyle hani seçime giderken bu değişir mi, başka yön alır mı? Savcılık bununla ilgili bütün, sadece vergi usul kanunu, alım satım işinin doğru olup olmadığı değil, gelirin nereden bulunduğuna dair. Çok ilginç bir şey var hocam. 15 milyon TL'yi nereden aldıklarını yani söylüyorlar. kaynağının kim olduğunu hiç söyleyen kimse yok. Ya sanki birileri yani ışınlanmış paraları... Burada
sırf TL değil biliyorsunuz.
Eurolar da var. Evet.
Karışık bir şey yani.
Euro, tabii.
Ortaya ya karışık.
Demek yani. Ki birçok kişiden toplamışlar o parayı. Evet. Öyle düşünelim bir an için. Elinde euro olan euro vermiş. TL olan
öyle, öyle demiyor şey.
Ne diyor?
Parayı alan bugün gitti ifade verdi ya.
Ne diyor?
O Arnavut vatandaşı. Hı-hı,
bırak ha.
Parayı binayı satın alan.
Evet. Yok binayı satın alan değil. Binayı satan. O da ifade satan. Verdi. Satan. Hı. Bana TL ödendi diyor. Ben hiç euro görmedim diyor. O yüzden yani euro ile ilgili bir benim yanımda euro da satılmadı. Zaten şey yapılmadı diyor. Hani
ne bizim diyorlar? Gördüğümüz videoda gözüken.
Yani öyle de demiş. Şöyle
bak yatırım şöyle. Amacıyla satış yaptım diyor.
Onu evet. Demiyor. Hayır. Euro dedi ya.
Bir, o eurolar var ya.
Euro onu. Ben euro değil bana TL olarak geldi
şimdi
diyor.
Şimdi ilginç
para.
Olan ne biliyor musunuz?
O yüzden
orada ona, şimdi
o konuyla ilgili benim yanımda diyor euro da sayılmadı diyor. Demiş öyle demiş. Bugün şeye düşen bir haberler öyle.
Biz yanlış görüyoruz o zaman.
Tabii.
Yok belki euro ile başka bir şey yapmışlardır abi.
Ha, yani bakın o paranın gerçekte nereden geldiği aslında kime gittiği çok bilinen bir şey değil. Gerçeklik değil. O binanın değeri CHP'ye rapor edildiği gibi uzman raporuyla 25 milyon TL.
O 25 milyon TL'de zaten banka hesabından gönderilmiş bitmiş.
15 milyon TL'nin nereden bulunduğu şeyde, basit bir kağıt.
160 bin liraymış galiba.
Tuğla, bir tuğla da sen koy
kampanyasından tabii. Toplanan 160 tabii. Bin TL.
Yani bakın olayın başından itibaren zaten Ekrem İmamoğlu'nun bu işi savunma ve basitleştirme çabası bir şeyleri anlatıyor.
Bizim arkadaşlar dedi ama mesela orada.
Görünüyor yani artık onu da çünkü niye onu demezse mesela dese ki tanımıyorum bunlar kim ya benim adam eğer benimle ilişkili olan biri varsa hukuk önünde hesap versin deseler onlar onu satacaklar. O yüzden ne yapmanız lazım? Onları çerçevelemeniz lazım. Evet, neyle evet. Paketleyeceksiniz? Onlar benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım diyeceksiniz. Tamam mı? Öylece adam daha ben patronla beraberim. Yani koruyor patron beni kolluyor. Onun gücünden başka onu koruyacak kimse yok. Onun için ne yapıyor? Kendisini satmamış oluyor. Ama gün gelir bambaşka şeyler ortaya çıkar. O zaman başka türlü konuşur bu insanlar.
Şeyde de binayı satan Ali Rıza Bıraka. Değil mi ifadesinde şey diyor mesela CHP olarak binayı satın alacaklarını söylediler parti olarak diyor Sarıyer Belediye Başkanlığı'na gittiğini beraberinde ifade ediyor Candan Kaftancıoğlu'nu da ilk kez noterde gördüğünü söylüyor bir daha da görmedim diyor en önemli ifadelerden biri birileri çantalarla para getiriyordu diyor o da Nedim'in söylediklerine tabii. Ek olsun diye söyledi
bunu niye söylemiyorlar abi çıksınlar söylesinler para da şuradan
hocam parayı nereden bakın şimdi mesela diyelim ki ben şey başkanım
sonunda söyleyecekler
CHP il başkanı
hakim sormayacak mı savcı
tabii canım yani bakın şöyle
sormayacak
şimdi
nereden geliyor bu para demeyecek
şöyle olacak
ne diyecekler
şimdi sen desen ki Ahmet getirdi sen de desen Mehmet getirdi ben de dedim Cevdet getirdi o da dedi ki daha Ahmet getirdi ne yapacaksınız
bulacağız onları.
Onları
savcı
bulacağız.
Onları
kim
bulacak.
Kim kardeşim
Ahmet kim? Kim?
Ahmet kim? Soyadı ne? Nerede oturur?
Ahmet'i tanımıyorum ki. Ahmet çantayla getirdi bana ya, bıraktı.
Yok öyle.
Ahmet kim?
Oldu ya.
Ahmet kim?
Hayır hayır.
Mete bu kadar da değil yani. Tamam anladık.
Masakta yedi bunu.
Hukukta sorunlar var ama yani masak yemezmiş dedi.
Hayır paranın kaynağı anlamında söylüyorum. Tabii, getiren tabii. Değil ki getiren. Kuryedir ne olacak yani?
Hayır kimden aldın kardeşim? Mesele işte, o. Burada tabii. Aldın? Ya adam şöyle bir şey. Genel Müdür Tuncay Yılmaz parayı diyor... İşte ben taşımam için çağırdı beni Fatih Keleş, kasası olan kişi. Taşımışlar. İşte saydınız, niye saydığımı hatırlamıyorum. Yani tıpkı patronu gibi. Ekrem İmamoğlu gibi. İmamoğlu da vaatlerini hatırlamıyor ya. Ne söylesen hatırlamıyor, ne söylesen hatırlamıyor. Bu da bunlarda bir ağız alışkanlığı olmuş galiba. Sıkıştığı zaman söyleyeceğin cümle şey, hatırlamıyorum.
23 tane vaati var abi. 2019. 2019'dan kalma.
Bu kadar hayır. 29 tane şey mi var?
23 tane vaadi var. Hiçbir yerine gelmemiş.
Peki bir şey ha gelenler var mı?
Gelenlerle ilgili bir rapor görmedim ama yani gelmeyenlerle 23. Yani
bu 29
kreşler, mreşler bedava şeyler, sütler bedava. Peki peynir bilmem
yani
ne.
Yani bir insan 29 tane projeyi kafasına tutamaz mı ya? Ben zekama güveniyorum, hafızama güveniyorum.
Bir tanesini tutarsın ya.
Ya yani insan 29 tane projesini kendiniz yani belediye başkanına taşımış vaatlerini hatırlamaz olur mu? Burada şu var. Yapamadım demiyor. Bakın mesela soruyorlar. Hatırlamıyorum.
Yanlış yani böyle bir şey söylerim beni falan. Bağlar diyor.
Ya bir de, kelime kelime ben bunları nasıl bilebilirim diyor.
Bak şimdi Ekrem İmamoğlu şöyle bir karakter. Sadece hatırlamıyorum diye topu taca atmıyor. Yalan söyleyebiliyor çok rahatlıkla. Bak çok rahat yalan söylüyor. Allah böylelerinden korusun. Neden biliyor musunuz? Musluktan su içiliyor diyor ya. İçiyor musunuz diyor. Ben de içiyorum diyor.
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrılmış bu arada.
Mecburen.
Herhalde.
Şüpheli sıfatıyla.
Tabii. Şüpheli. Tabii. Gerçekten.
Şüpheli sıfatıyla ifade verecekmiş.
Tabii tabii.
Niye şüpheli?
Niye şüpheli abi hakikaten?
Ben gerçekten anlamadım. Niye şüpheli? Orası mesela parayı getirenler tanık.
Yok.
Değil mi?
Bir tek paranın ofisinden alındığı söylenen şu anda milletvekili olan kişi tanık.
Ha, o da çağırabilmek için. Anladım.
Ama Kaftancıoğlu orada ne vebali var? Hı? Yani o sırada
bütün bu
o
işleri nezaret ediyor. Yani tamam. Usulsüz para işlerine.
Tamam, 15 milyonu aldığına dair bir şey yok ki onun.
Ama şöyle bir şey. İnsanlar onun ismini veriyor.
Ha, veriyorlar. Ha.
Veriyorlar tabii. Yani da, Özgür Özel demedi mi? Canan Kaftancıoğlu'na da sorsunlar diye. Şimdi soracaklar.
O da şey diyor, müdürlerinize sorun diyor.
Ha, nerede? Kim nerede söylüyor? Canan Kaftancıoğlu'nun sesini duymadık daha.
Hayır, hayır. Müdürlerine sorun diyor.
Ya o dönemin müdürlerine soruyor.
Ona zaten yargı soruyor.
Bu, o dönem müdürleri kim anlamadım.
Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz.
2020 seçimini kaybedince bunlar Allah Türkiye'yi korudu bunlardan diyen CHP'liler. Şimdi ne diyorlar acaba? Gene aynı şey.
Hocam şöyle.
İnanılır gibi değil. Bunlar bakın, iktidarda olsa düşünsene.
2019'da bu şahıs sadece her şey güzel olacak diye bir kampanya üzerinden bir şey yürüttü, süreç yürüttü. Erdoğan nefreti, tek motivasyonları vardı. Erdoğan nefreti. Vaat sanki kimsenin umurunda değildi.
Değişti mi sanki?
Bak vaat, tabii bugün de öyle. Vaat hiç kimsenin umurunda değildi. Ekrem İmamoğlu bu tutamadığı sözleri var ya, bunları meydanlarda söylemesine ihtiyaç bile yoktu. Evet. Kendiliğinden geldi zaten. Bu aldığı oyları kendi başarısı zannediyor saf. Tamam mı? Değil öyle bir şey. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu denklemin sonucuydu. Bak bugün o orana ulaşamazsın. İstesen de ulaşamazsın. Çünkü o Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün partileri bir araya getirme becerisiydi.
Konsolide bir şeydi.
Yani. Söyleyemez. Bakın şöyle. Vaatleri toplumu, kendini destekleyenlerin zerre kadar umurunda değildi. Yani affedersin, musluktan pis su akıtsa bile onlar yine giderler, oy verirler İmamoğlu'na. Bak pis su akıtsa bile, kirli şeyden arıtılmadan pis su akıtsa, böyle çamur aksa yine İmamoğlu'na. Çünkü nefretleri, bak tekrar söylüyorum, Erdoğan'a duyduğu nefret o pis sudan daha beter içlerinde. Yani bu görünüyor. O günde insanları İmamoğlu'nun peşine takan buydu. İmamoğlu bunu istismar ediyor. Hiç olmazsa insan, madem bu motivasyonla oy aldın insanlardan, azıcık hizmet yap be kardeşim. Sen diyorsun ki musluklardan su içilecek sözü vermişsiniz. Evet, içiliyor diyor.
Ben içiyorum bak, diyor. Ben içiyorum.
Hayır, içiliyor diyor. Ben de içiyorum. İçiyor musunuz diyor. İçiyor, içiliyor diyor. İddia ediyorum bugün musluktan su içiyorum desin diyenler, İmamoğlu gibi diyenler varsa, sadece onların oylarını alsa %1 oy alamaz, biliyor musunuz? Bak sadece musluktan su içiliyor ve musluktan su içenler oy versin şeye, İmamoğlu'na, %1 oy alamaz. 0.5 alır mı bilmiyorum. %1 oy alamaz. Çünkü İstanbul'da kimse musluktan su içmiyor. Ben size bir örnek vereyim. Bulaşığını bile musluk suyuyla yıkamayanlar var, biliyor musunuz?
Var.
Ya duşmuş zaten arıtma kullanıyorlar.
Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu bugünün meselesi değil ki.
Biliyorum ama bak bunu
yani ben... Siz çeşme suyunu en son ne zaman içtiniz İstanbul'da? Hala abi, aramızdaki
tekrar
en eski.
Çocukken. Kadir Topbaş'ın...
Çocukken.
Sene futbol, kaçtı?
Çocukken futbol milattan sonra 1954, 55, evet. 56.
Bak şöyle söyleyeyim. Kadir Topbaş döneminde de var bu. Hatta diyor ki içilebilir falan diyor. O da söylüyor bunu. O içilebilir diyor. Ama İmamoğlu diyor ki su içilemez vaziyetten içilebilir hale getireceğim diyor. Zaten geldiği zaman suyun içilemez olduğunu söyleyip içilebilir bir su vaat ediyor. Kadir Topbaş içilebilir canım zaten diyor. Yani ben öyle bir vaadi yok. Bunun öyle
İçen
bir
içsin gibi ha, söylüyor.
Tabii tabii, diyor ki su içilebilir kalitede diyor. Şebekenize baktırın, binanıza gelen suyu arıtmanıza falan bakın. Ama İstanbul'un suyu içilebilir diye açıklaması var. Ama bu göreve gelirken İstanbul'un suyu içilemez. İçilemeyeceği için ben içilebilir bir su haline getireceğim diye bir vaadi var. Peki aradan geçen 5 yılda var mı böyle bir şey? Yok. Peki bir insan bu kadar kolay yalan söyleyebilir mi? Adı İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu olunca söylüyor. Nasıl söylüyor? Metro. Arkadaş, ya Ulaştırma Bakanlığı yapmış. İstanbul bir önceki dönemden kalan %80-90 tamamlanmış hatları ilerletip 8.1 kilometrelik bir hat inşa edip açılışlarını yaptığı için 65 kilometre ya da 45 neyse işte ben bu kadar metro yaptım diyor. Ya insan yalan söylediğini de kabul ettik ama hadi Emek hırsızı olmayaydın bari ya. Bu insaf. Ya emek, insan. Bak ayıp ayıp. Rahmetli Kadir Topbaş'a, ondan sonra belediye başkanlığı yapanlara ayıp. Emeklerini çalıyorsun adamların ya. Diyeceksin ki Allah razı olsun. Mesela şeyi hatırlıyorum ben. CHP'nin, SHP'nin belediye başkanı, hatırlıyorsunuz, metro inşaatlarını ilk başlatan kişi.
Nurettin Sözen.
Nurettin Sözen. Ben mesela şey, sonraki yönetimler, Erdoğanlar, onların başlattığını devam ettirdiklerini hep söylüyorlardı. Ama yetersizdi, işte devam ettiriyorlardı. Ya arkadaş, sen sanki İstanbul fethedilmiş, sen gelmişsin, her şeyi sen kurmuşsun gibi davranıyorsun. Ve Allah'tan kork ya. Bir de ağzından da dürüstlük, yalan, işte şey, doğru söz falan lafları düşmüyor. Şimdi dolayısıyla buraya geldiğimizde de, bu olaya geldiğimizde de, olay İmamoğlu'na doğru giderken bir anda Saraçhane Bülbülleri kapatmaya çalışıyor. Kendisi de bunu basitleştirerek, ya iki kişinin arasında emlak alışverişine benziyor.
Ama bir dakika.
İzleyicilere söyleyelim.
Ama hadi sıkıyorsa gitsin dedin, gitti Ayasofya'ya. Ona ne diyeceksin?
Ya. Şöyle, ben haftası, sıkıyorsa
sabah,
değil.
Sabah namazına
hem. Sıkıyorsa hiç demedim.
Sıkıyorsa gitsin demedim.
Gitmek şöyle. Onun görevi zaten. Bakın. Hiç görevi şey görevi il yani, şey yani şu, ben onu söylerken
sıkıyorsa demedi tabii. De yani gitsin de görelim dedi canım.
Yok, öyle demedim, de demedi hayır, canım. Hayır, hiç öyle bir şey yok.
Ben ya demedi, demedim hala.
Ya demedi, gitsin de görelim ne demek ya?
Yok yok, hayır, gitsin görelim. Şey yok, olur mu? O gidecek tabii, zaten herkesin.
O niye gitmiyor ben diye şöyle, söyledi.
Turistler bile
başa çıkamayız abi.
Hayır, turistler, bak dedim ki turistler bile gidiyor dünyanın. O nasıl niye gitmiyor diye. Gitmemesini sorguladım. Hadi sıkıyorsa gitsin falan, asla öyle bir haddim olabilir mi?
Olurum, gidecek tabii. Cami kim gibi
kaldı ki şöyle bir şey. İBB tabii, İBB
neyse.
Hayır, İBB başkanı olarak gitmek, ilgilenmek, bakım konusunda, hani değil mi? Varsa bir
Fatih
eksiklik,
Belediyesi
bir
üstlenmiş,
üstlenmişken evet, evet. Bir ihtiyaç varsa bulunması onun görevi zaten. Her yerde olduğu gibi sokaklar, işte meydanlar, tarihi eserler Nedim, nasıl onu ilgilendiriyorsa.
Farkında mısın? Herkesin ayağı burkulup düşse, yemin ediyorum senden biliyorlar, gördüm. En yakın arkadaşların yani bile, en yakın arkadaşların bile senden biliyor, gördüm.
İmamoğlu
gibi yani.
Buraya gittiyse senin yüzünden gitti dersek çok mu yanlış olur yani?
Dediler vesile zaten, vesile olmuş olabilir.
Dediler de zaten.
Vesile olmuş olabilir ama
öyle söyledi.
Ya biliyorsunuz. Söyle
Nedim Şener yönlendirdi.
Tabii gibi. Tabii benim baskım yani benim bu yazdıklarımdan dolayı gittiği hayır, söyleniyor. Çünkü şöyle bir şey.
Atina'daki açıklamasıyla bütünlük sergiliyordu adam ya. Bozuldu.
İşte o tutarlık bozuldu.
Bozuldu o tutarlık.
Ya şimdi ben kendisinden Yunanistan'a
Nedim,
gidip...
Nedim, ben birkaç ikna etmeni istediğim olay var. Onlar konusunda senden yardım isteyeceğim.
Çok kolay.
Bazı kişilerle hocam, ikna edici süreçler konusunda çok iddialı olduğunu söylemiş.
O ikna olur. Futbol meselesinde hallet.
Sıkıyı görürse, bak sıkıyı görürse ikna olur o, siz merak etmeyin. Ya İmamoğlu karakterindeki siyasetçiler böyle kitleyi arkasında bulup böyle şişirildiğinde çok kendini güvenli falan. Ama biraz hassas yerlerine dokunduğunuz zaman bu genellikle maddiyatları olur. Oralara dokunduğunuz zaman bir anda şey yaparlar. İş dünyasından gelen insanlar genelde böyledir. Yani böyle siyasi bir misyonu olan kişiden bahsetmiyoruz. Bir müteahhitten bahsediyoruz. Bir iş adamından bahsediyoruz. Yani bir esnaftan bahsediyoruz. Yani Erdoğan'ı, adam ne diyor? Erdoğan, kefen cebimde geziyorum diyor. Var mı İmamoğlu'nun? Diyor ki öyle değil, benim bilet cebimde geziyorum diyor İmamoğlu. Erdoğan kefen cebimde geziyorum diyor. İmamoğlu bilet cebimde. Yeni, ne yapıyorsun?
Yeni,
tatile gidiyorum.
Yeni bir şey çıkarttık, farkında mısın? Bu şimdi bu konuşmaya başladı.
Evet, şimdi bilet cebimde geziyor.
Ama öyle yapmıyor mu?
Adam devamlı,
tatil bana yakışıyor değil
devamlı
mi?
Devamlı manşet atıyorsun yemin ediyorum. Yani. Vallahi
bu da bir polemik konusu.
Ya mesela senin yüzünden insanlar birbirlerine meczup demeye başladı ya.
Öyle mi?
Tabii canım. Artık herkes beni meczup diyor sokakta.
Sen
peki. Gerçekten mi? Bak bunu ben kaçırmışım.
Gerçekten bilmiyor musun? Farkında
vallahi
değilim.
Vallahi farkında değilim.
Peki. Allah Ali abi çok Allah. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Aa. Ne oluyor ya? Bitti mi hakikaten?
Erken bitireceğiz şey, değil mi bugün?
Baktı ki kavga çıkıyor. Maçı maçın tam ortasında bitiriyor.
60. dakikada.
60. dakikada
maçın kararı aldı.
Saraçhane Bülbülü de mi senin?
Hayır. Cemal Can Polat'la Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin kullandığı terim CHP'liler için hem de. Yani CHP'li Battal İlgezli'yle
bir başka CHP'liye söyledi.
Cemal Can Polat. Çünkü niye? Onları linç ettiler. Kimler?
Ama bence çok, İmamoğlu'na yakın. Bence çok güzel bir...
Çok.
Çok şık bulunmuş biliyor musun?
Bence de.
Tabii, çok şık yani.
Ya bana ya onu böyle 90'lı yılların siyaset havasını tabii, anımsattı.
Ama yani. Cemal Can Polat tecrübeli bir siyasetçi. Çok kadim bir CHP il başkanıydı. Bunları da çok iyi tanıyor.
Belediye yani, kanalı falan duymuştum da.
Yok bir şey bunları çok iyi tanıyor ruhlarını. Nasıl beslendiklerini de ne, yani demiştim. O kuş yeminin ne olduğunu da biliyor bülbül.
Peki. Mete Yarar çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Lütfen kendinizi özetmeyin. Nedim Bey çok
estağfurullah.
Hafta iki gün program yapın lütfen birbirinize.
Haftaya buradayız efendim, bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Seçimden önceki son program olacak diye düşünüyorum, değil mi? Sonraki hafta seçim var zaten. Seçim akşamı da buradayız bu ekiple. Onu da şimdiden duyurmuş olalım.
Haftaya seçimden önceki son program olacak.
İşte bunlar hiç hesaplayamıyor. Evet, evet. İzmir'de gitti karıştı işler. Program,
o karıştı. O bütün denge bozuldu onun. Bütün evet. Denge bozuldu.
Yani böyle stüdyoya tam 15 gün sonra stüdyoya girdik ya tekrar. Ha. O yüzden diyorum ki görüşemedik mi bu arada? İzmir'i unutmuşum.
Saha yayını olunca işte. Biraz şey yapıyor.
Tabii.
Evet. Özlemi artıyor Nedim Bey. Ben çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok
yeterince bizi
giderebildiğiniz bizi buraya kadar çağırdınız.
Estağfurullah. Bir haftaya gelmeyecek misiniz? Bir hisse kapıldım. Evet, önümüzdeki hafta seçimden önceki son program olacak. Sonra seçim akşamı. Seçim akşamından sonraki akşam da yine burada olacağız. Bu sefer de bıkıyormuş dedirciler bizden. Efendim görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde TVNET ekranlarında Net Bakış'ta yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın, iyi geceler.